Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyir-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyir-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 20 Nisan Perşembe, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. RSFM'e hoş geldiniz. Ben Zafer Arapkirli. Seyir-i Sabah'ta bu sabahta önümüzdeki 2 saatlik süre boyunca her sabah olduğu gibi sizlerle gündemi, gazetelerin başlıklarını ve tabii yorumlarını da paylaşacağız. Yine her sabah olduğu gibi hava durumunu, zaman zaman da İstanbul'daki yol durumunu da sizlere aktaracağız. Gündemdeki gelişmelerle başlayalım. Dün referandumun sonuçları değerlendirilmeye devam etti. Daha doğrusu sonuçları ile ilgili kavga, sonuçları ile ilgili itiş kakış diyebileceğimiz durum devam etti. Çünkü referandumun sonuçları daha ilk saatlerden itibaren, yani pazartesi sabahının ilk saatlerinden, erken saatlerinden itibaren tartışılmaya başlandı. Malum mühürsüz oylar ve başka usulsüzlüklerin yaygın bir şekilde olduğu ve bunun da sonucu değiştirmeye aday boyutta olduğu iddialarıyla muhalefet, iktidarın görüşünün aksine, yani iktidarın bu referandumu evet oyları kazandı görüşünün aksine, bu referandumun geçerli olmadığı savıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu ki referandum günü, oylama günü mühürsüz oyları geçersiz sayarak bu oylama sonucunun farklı yönde olabileceğini, farklı yönde olduğunu tescil eden kurumdu. İşte bu iptal başvurusu, yani oylamanın iptali başvurusu nasıl sonuçlanacaktı? O merak ediliyordu. Ondan evvel, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından evvel Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplandı. Yani olası bir iptal durumunda ya da olası bir onay durumunda neler yapılacağı konusunda karar almak üzere toplandı Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kesin bir karar çıkamadı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda biraz kafalar karışır gibi oldu. Örneğin parti sözcüsü Selin Sayıkböke toplantıda sineyi millete dönülmesi meselesinin de ele alındığını söyledi. Yani sineyi millet derken, bilmeyenler için hatırlatalım, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun meclisten çekilmesi, yani milletvekilliklerinin sona ermesi ve mevcut anayasa uyarınca da yeniden erken seçim yapılmasını zorlaması olasılığının da gündeme geldiğini söyledi. Bu CHP'nin sineyi millete dönme kararı aldığı şeklinde ya da alacağı şeklinde yorumlandı. Önce bir kulisler karıştı ama ardından yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden grup başkan vekili Levent Gök çıktı. Evet, bu konuda opsiyonları arasındaydı ama bunu görüştük ve böyle yapmamaya karar verdik dedi. O konu halledildi. Tam da bu tartışmalar olduğu sırada akşam üzeri Yüksek Seçim Kurulu kararını açıkladı ve iptal başvurularının 1'e karşı 10 oyla reddedildiğini açıkladı. Bu arada Halkların Demokratik Partisi de Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında kanunları tanımadıkları gerekçesiyle, anayasaya aykırı, kanunlara aykırı davrandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu başvuruları reddedilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söylemişti. Ve bu görüşünde tekrarladı, bu anayasa değişikliği meşru değildir diye vurguladı dün de. Referandumun bu tartışmaları devam ederken sokaklarda da gösteriler vardı, onlar da devam etti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi kentlerde, büyük kentlerde yine özellikle gençlerin sokaklara çıktıkları ve akşam saatlerinde yine "Hayır, bu bitmedi, daha yeni başlıyor" şeklinde sloganlar attıkları görüldü. Referandum tartışması Türkiye'nin dışına da taşmış durumda. Zira pazar günkü halk oylaması sırasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan gelen gözlemciler vardı. Bu referandumun adil bir şekilde, düzgün bir şekilde yapılıp yapılmadığını gözlemleyen gözlemciler vardı. O gözlemcilerle ilgili de bir kavga yaşanıyor. Çünkü dün sabahtan hatırlayacaksınız pek çok gazetenin birinci sayfasında da vardı. Bu gözlemcilerden bazılarının tarafsız gözlemci statüsünün gereklerine uymadıkları ya da o standartlara uymadıkları yolunda iddialar vardı. Bu iddialara destek olarak da bazı fotoğraflar yayınlanmıştı. Çünkü bu üyelerden bazıları daha önceki tarihlerde, örneğin bir Alman üyenin Almanya'daki gösteriler sırasında PKK terör örgütünün bayrağıyla ya da flamasıyla, sembolleriyle birlikte fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca bazı AGİT gözlemcilerinin de Türkiye'ye geldikleri sırada burada hayır kampanyasının yürütüldüğü yerlerde işte hayır pankartlarının ya da dövizlerinin önünde pozlar verdikleri, dolayısıyla tarafsız olma statüsünü yitirdikleri iddiaları vardı. İşte bu nedenle Türkiye'de özellikle de hükümet tabii bu konuda tepki gösterdi ve AGİT gözlemcilerinin mütalalarını da tanımıyoruz şeklinde bir görüş bildirildi. Dün Halkların Demokrasi Partisi'nden bir tutuklama daha vardı. Muş milletvekili Burcu Çelik Özkan da tutuklandı. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni gelişmeler var. Daha doğrusu yeni olumsuz gelişmeler var. Rusya Türk domateslerine kapının kapalı olduğunu duyurdu. Yani bir süre önce ilişkilerin tekrardan yumuşayacağı ve artık o uçak krizinden sonra başlayan karşılıklı işte ürün alma, ihraç ya da ithal ambargolarının kalkacağı yolunda bir umut belirmişti. Ama henüz o umutlar gerçekleşmedi ve Rusya bunların birazcık daha bir süre daha gerçekleşmeyeceğini ima eder biçimde Türk domateslerini almayacağını duyurdu. Bu da iki ülke ilişkileri arasında buzların tam olarak hala erimediğine gösterge olarak sayılıyor. Ve spor dünyasından gelişmeler. Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalden yarı finale çıkmanın mücadelesini verecek. Çeyrek finalde ilk ayakta Fransa'da Lyon takımıyla oynamıştı Beşiktaş. 1-0 galip götürdüğü maçı son dakikalarda talihsiz 2 gol yiyerek 2-1 mağlup tamamlamıştı. Rövanşta Beşiktaş'a 1-0'lık bir galibiyet bile yetecek. Tabii 1-0'ın üzerinde galibiyetler lazım. Onun dışında çok gollü galibiyetlerde, yani işte örneğin 3-2, 4-3 falan gibi rakibin daha fazla gol atabildiği galibiyet durumlarında rakibin tur atlaması söz konusu. Ayrıca her türlü beraberlikte de rakip tur atlayacak. Dileyelim Beşiktaş gol yemeden alacağı bir galibiyetle, yani 1-0 ve üzerindeki golsüz galibiyetlerle ya da daha farklı galibiyetlerle turu atlar. Bu akşam Vodafone Arena'da 22.05'te oynayacak Beşiktaş Lyon. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalistler belli oldu. Juventus, Monaco, Atletico Madrid ve Real Madrid takımları yarı final oynayacaklar Şampiyonlar Ligi'nde. İstanbul'un trafiğine bir göz atalım. Şu anda %27 oranında bir çoğunluk var İstanbul'da. %27 fena bir durum değil. Şu dakikalar itibariyle olağan bir trafikten söz ettiğimiz anlamına geliyor. İki köprüye erişim güzergahlarında, yani birinci ve ikinci köprüye gelişlerde, yani Ümraniye, Üsküdar, işte Altunizade kesimlerinde birinci köprüye doğru yoğun bir trafik var. Ataşehir, Ümraniye, Kavacık istikametinde de ikinci köprüye doğru yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasında yollar açık. Orada bir problem yok. Anadolu yakasında da yine dediğimiz köprü güzergahları haricinde yoğun değil. Şu anda trafiğin açık olduğunu söyleyebiliriz. Ve hava durumuna da bakalım. Hava şu anda İstanbul'da güneşli ve açık. Bugün de öyle olması bekleniyor. 22 derece bir hava sıcaklığı bekleniyor İstanbul'da. Yarın da açık olacak. 12 dereceye düşecek. Cumartesi günü 17 derece olacak. 3 gün boyunca İstanbul'un güneşli olması, havanın açık olması bekleniyor. Ankara'ya baktığımızda Az bulutlu, ara ara yağmur yağacak Ankara'da. 23 derece olması bekleniyor hava sıcaklığının. Yarın parçalı bulutlu ve açık Ankara'da 13 derece. Cumartesi günü de açık, güneşli, 16 derece olacak Ankara'da hava. İzmir'e de bakalım. İzmir'de bugün parçalı bulutlu ve açık, 23 derece sıcaklık bekleniyor. Cumartesi günü yine parçalı bulutlu ve açık, 17 derece. Cumartesi günü de 18 derece olacak İzmir'de hava sıcaklığı. RSFM'i dinliyorsunuz. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 FM frekanslarından, ayrıca akıllı cihazlardan, tablet ve cep telefonlarından da bizi Sputnik uygulamasından dinleyebilirsiniz. Telefonlarınızdan başka bilgisayarlarınızda da tr.sputniknews.com ya da rsfm.com.tr adresinden de bilgisayarlarınızda bu Sputnik'in sayfasını açtığınızda oradaki canlı yayın düğmesine tıklayarak bizleri dinleyebilirsiniz. Trafik demiştik. Trafikte bir kaza bildirimi var. Onu da sizlere aktaralım. TEM'de Halkalı Bahçeşehir yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Hasarlı bir trafik kazası. Ölen kalan yok ya da yaralanan yok. Sadece maddi hasarlı bir trafik kazası. Bir şerit o yüzden trafiğe kapalı. Tekrar ediyorum. TEM Halkalı Bahçeşehir yönünde sol şeritte hasarlı bir trafik kazası var. Tabii orada bir yığılma hemen kendini gösteriyor trafik yoğunluğu haritasında. Saatler 7'yi 12 dakika geçiyor.
Manşetler.
Evet, gazeteleri okumaya başlayacağız. Dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Bir de yine Sarıyer Beşiktaş minibüs kahyası sesiyle başladı. Zafer Arapkili diyorlar. Zafer Arapkili diyorlar. Maalesef bugün de sesimizi düzeltemedik. Her türlü ıhlamur takviyesine, ılık bitki çayı takviyesine, pastil takviyesine, ilaç takviyesine rağmen işte böyle hastalıkların iyileşme hızı böyle maalesef henüz geçmedi. Bu sabah da böylesi bir minibüs kahyası sesine katlanmak durumundasınız. Sizlerden peşinen özür diliyoruz ama yine de anlaşılabilir olduğumuzu umuyorum. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasını okuyarak başlayalım. Hürriyet manşette Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını vermiş. 1'e 10'la red demiş Hürriyet'in manşeti. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi ve Vatan Partisi'nin mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılması nedeniyle referandumun iptal edilmesi yönündeki başvurularını 1'e karşı 10 üyenin oyuyla reddetti. YSK referandumda sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen zarf ve pusula ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesine oy birliğiyle karar vermişti. CHP, HDP ve Vatan Partisi mühürsüz oyların geçerli sayılmasının tam kanunsuzluk hali olduğu gerekçesiyle referandumun iptalini talep etmişti. Kurul başvuruları görüşmek için dün sabah 10.30'da toplandı deniliyor. Ayrı ayrı oylanmış yaklaşık 7 saat süren toplantıda CHP'nin, HDP'nin ve Vatan Partisi'nin dilekçeleri ayrı ayrı görüşülüp oylanmış. Bu arada hemen bu haberin yanında, yani Yüksek Seçim Kurulu haberinin, red kararı haberinin yanında bir ünlü hukukçudan, önemli bir hukukçudan görüş almış Hürriyet gazetesi. Hürriyet'in, daha doğrusu eski Milliyet gazetesinin eski köşe yazarlarından Rıza Türmen, aynı zamanda eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve eski AİHM yargıcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen'den söz ediyoruz. Rıza Türmen şöyle değerlendirmiş meseleyi, yani referandum sonuçlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, AİHM'e taşınıp taşınamayacağı meselesini şöyle değerlendirmiş. AGİT gözlemci heyetinin raporu ve Venedik Komisyonu raporunun AİHM tarafından dikkate alınması beklenir. 16 Nisan referandumunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin seçme ve seçilme hakkı ve etkili başvuru hakkına ilişkin maddelerini ihlal ettiği konusunda kuşku yok demiş Rıza Türmen. Bu arada Hürriyet'in birinci sayfasında bir karikatür var. Latif Demirci'nin karikatürü, yine referandumla ilgili Cumhurbaşkanı'na bir gönderme yapan bir karikatür. Bir at var burada. Hani Sayın Cumhurbaşkanı pazar gecesi ya da pazartesi günü, tam hatırlayamıyorum, atı alan Üsküdar'ı geçti şeklinde bir ifade kullanmıştı ya, işte o at esprisi üzerinden çizmiş Latif Demirci. At bir mahkemede sanık durumunda, daha doğrusu ifade veriyor. Diyor ki evet, o gece karayoluyla Üsküdar'a geldik. İlçede hayır oylarının önde gittiğini fark edince Marmara'yla 4 dakikada Sirkeci'ye geçtik diyor. Yani Atalan Üsküdar'ı geçmiş ve Sirkeci'ye doğru ilerliyormuş Marmaray üzerinden. Başbakan Binali Yıldırım'ın tamam kabul, iyi çalıştın, çok koşturdun şeklinde Kılıçdaroğlu'na seslenişi var. Ama millet de kararını verdi. Bu karara da senin uyman lazım. Sen bu kararı tanımazsan millet de seni tanımaz şeklinde mukabele etmiş Başbakan Sayın Kılıçdaroğlu'na. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri de CHP sineyi milleti tartıştı, vazgeçti şeklinde veriyor bu gelişmeleri. Yani Selin Sayık Bükü'nün önce sineyi millet meselesinde değerlendiriyoruz demesi ve ardından da Grup Başkan Vekili Levent Gök'ün dışarı çıkıp hayır, bu konuda bir karar alınmadı. Evet, o da konuşuldu ama sineyi millet kararı alınmadı, reddedildi şeklindeki bir nevi işte düzeltmesi ya da meseleyi açıklığa kavuşturması da Hürriyet'te bu şekilde aktarılmış. Bir cinayet haberi var Hürriyet gazetesinde, enteresan bir cinayet haberi. Önce şiir paylaştı, sonra eşini katletti diyor. KKTC'de yaşayan Özgür Okumuş adlı bir vatandaş sosyal medya hesabından Ayten'in Sonu şiirini paylaştıktan sonra şiirde anlatıldığı gibi bir kafede buluştuğu eşi Burcu Okumuş'u 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından aynı bıçakla kendini de göğsünden yaraladı deniliyor. Tipik bir üçüncü sayfa haberi ama enteresan bir haber. Ayten'in Sonu şiirini de hatırlatalım. Ayten'i Markis Pastanesi'nde vurdular. Onu ben vurdum. Ayten kanlar içinde düştü yere. Bense ağlıyordum şeklindeki şiiri paylaşmış. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu meşhur şiirini paylaşmış. Sonra da öldürmüş. Yani vahim bir şey. Şiiri de kullanarak, edebiyatı da kullanarak bir cinayet. Tabii ki hem de eşini öldürmesi bir kişinin birinci sayfalık haber, gerçekten de bir aile faciası. Filo Trump'a, Trump'a ters gitmiş şeklinde bir başlık var Hürriyet'in birinci sayfasında. ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore krizi üzerine 8 Nisan'da bölgeye gönderdim dediği USS Carl Vinson tam tersi yerde bulundu diyor. Tam tersi yer, Hint Okyanusu'na gitmiş. Yani böyle bir 5-10 bin kilometrelik bir fark, belki de daha büyük bir farkla bir iletişim hatasından söz ediliyor ama ciddi bir gaf da olabilir. Hatırlayacaksınız, o günlerde verdiğinlik işte Doğu Asya'da sular ısınıyor, karşılıklı Kuzey Kore ile Amerika resleşiyor, Amerika filosunu gönderdi oraya filan diye bütün dünyada haber olmuştu. Meğersem o filo oraya değil, ters yöne gitmiş, Hint Okyanusu'na gitmiş bir tatbikat için. Pentagon'la Beyaz Saray arasında bir şeyler mi oluyor, manidar bir şeyler mi oluyor, yoksa bir iletişim hatası mı, yoksa bir şaşırtmaca, hedef saptırma mı? Aslında böyle şeyler nasıl haber oluyor, ben de onu anlamıyorum. Yani uydudan hangi geminin nereye gittiği zaten herkes tarafından birbirlerini izleyebiliyorlar. Dolayısıyla komiklik bu düzeyde de olabiliyormuş demek ki. Kuzey Kore'ye askerlerimizi gönderiyoruz diye tehdit ederken askerler, gemiler Hint Okyanusu'na gidince eğer Trump'ın haberi yoksa suratını merak ediyorum. O zaten her fotoğrafta değişik bir karaktere bürünen suratını. Öyle bir fotoğraf yok Hürriyet'in birinci sayfasında ama filo Trump'a ters gitmiş şeklinde bir başlık var. Ve üzücü bir haber Hürriyet'in sürmanşetinde. Usta oyuncu Bülent Kayabaş 72 yaşında dün hayatını kaybetti, İstanbul'da vefat etti. Oğlu Ümit'in son günlerinde sürekli gülüyordu dediği Kayabaş'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camii'nden kaldırılacakmış. Gerçekten de tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının sevilen yüzü, hep de güler yüzle hatırlayacağımız değerli sanatçıya Allah'tan rahmet diliyoruz. Maç öncesi kötü sürpriz. Beşiktaş'ın bu akşamki maçı öncesindeki kötü sürpriz neymiş? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçında biliyorsunuz ciddi olaylar yaşanmıştı. Maç başlamadan evvel tribünlerde bir hareketlilik vardı. İki takım taraftarlar arasında olaylar yaşanmıştı. İşte bu iki takımı da UEFA Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Dün yani bugünkü maçtan bir gün evvel UEFA o konudaki kararını açıkladı. Ceza vermedi ama bir tehdit niteliğinde karar açıkladı. Tehdit de şu: eğer önümüzdeki iki yıl içinde her iki takımdan biri benzer bir olaya karışırsa, yani tribün olayları ya da taraftar taşkınlığı gibi bir olaya karışırsa, bir yıl Avrupa kupalarından men cezası alacaklar. Yani bu ceza verilmiş ama iki yıl gecikmeli, tedbirli bir şekilde verilmiş. Dolayısıyla en ufak bir taşkınlıkta da Beşiktaş'ın üzerine ve tabii belki de Lyon'un da üzerine böyle bir cezanın yağacağı anlaşılıyor. Tabii bu maç öncesinde açıklanınca bir tedirginlik yarattı. Hürriyet gazetesi bugün birinci sayfasında sağ üst köşe Latif Zarif ve fotojenik hanımefendi fotoğrafı kontenjanını Beren Saat hanımefendi için kullanmış. Trende rötar diyor. Trenden kasıt Beren Saat'in yeni çektiği ya da çekeceği filmin adı. Filmin başrolünde eşlik edecek İlker Kaleli çekim tarihi değişince projeden ayrılmış. Şimdi ekip harıl harıl Beren Saat'e eşlik edecek yeni erkek oyuncuyu arıyormuş. Ben talip olsam mı acaba ya? Beren Saat'le acaba uygun bir çift oluşturur muyuz Tren filminde? Tren makinistini oynayabilirim. Ya da işte ne bileyim orada böyle eski trenlerde kömürcü vardı. İşte kürekle kömür atardı lokomotife. Fakat Beren Saat'e iyi bir partner olmayabilirim. Benim vaktim geçti. Ben ancak artık bu saatten sonra Türkan Şoray'la, Filiz Akın'la filan oynarım herhalde. Beren Saat yeni nesil jönlerinin partneri olabilir. Benden Beren Saat'e jön olmaz. Hayır, ısrarla şey yapmayın, teklif etmeyin, kabul etmiyorum. Hele zaten bu sesle beni ne filmde oynatırlar, ne dizide oynatırlar. Anca RSFM'de sabah haberlerini böyle sabah programını sunarız. Ona da cefakar RSFM dinleyicilerinin katlanmaları zaten gözlerimizi yeterince yaşartmakta. Sözcü gazetesine geçiyoruz efendim. Saatlerimiz 7:23 dakika geçerken köprüler, otoyollar, tüneller hayır dedi diyor Sözcü gazetesi sürmanşetinde. Körfez geçiş köprüsünün fotoğrafını vermiş. 3. Boğaz Köprüsü, Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı. Hani şu bütün dünyanın özellikle de Almanların kıskandığı projeler var ya, bir de FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bütün hayırcı muhaliflerin kıskandıkları ve hasetlerinden çatır çatır çatladıkları projeler, ama ona rağmen millet hayır dedi diyor Sözcü gazetesi. AKP seçimde çılgın projeleriyle vatandaştan evet oyu istedi. Ancak o projelerin bulunduğu iller hayır oyu verdi diyor. İktidar şaşırdı. O projelerin bulunduğu iller dediği, yani işte İstanbul tabii, özellikle İstanbul'un büyük bir çoğunlukta, önemli bir çoğunlukta hayır oyu verdiğini de hatırlatıyor Sözcü gazetesi. Sözcü'nün manşetinde suçları evet'i kabullenmemek diyor. 19 hayırcıya şafak gözaltısı. Dün pazartesi gününden bu yana yaşanan gösterilerin tertipçisi olduğu ya da bu gösterilerin yapılmasında rolü olduğu belirlenen bazı kişilerin evlerine baskınlar yapılmıştı. Ve onlar evlerinden alındı diyor Sözcü gazetesi. 19 hayırcıya şafak gözaltısı başlığıyla başkanlık sistemine adım atan Türkiye'de demokratik tepki göstermek artık suç sayılıyor. Nitekim YSK'nın yasa dışı kararını protesto eden hayırcı vatandaşlar gözaltına alındı diyor. İstanbul'da sabaha karşı evinden alınan 19 kişi evet'in meşruiyetini tanımamak ve halkı galeyana getirmekle suçlandı. CHP'li arkadaş suç maddesi icat ediliyor demiş. Şimdi zaten başta bir suç varsa seçim kanununun 98. ve 101. maddelerini tanımayan Yüksek Seçim Kurulu'na ait bir suç var. Yani Yüksek Seçim Kurulu suç işliyor diye sokağa çıkıp bağıran bir vatandaş niye suç işlemiş oluyor? Onu da ben anlayamıyorum. Yani ilk suçu işleyen Yüksek Seçim Kurulu. Çıkıyorsun sokağa, diyorsun ki ya Yüksek Seçim Kurulu, ey Yüksek Seçim Kurulu, suç işleme, sen kanunun ilgili maddelerini tanımıyorsun ve suç işliyorsun diyorsun. Polis geliyor senin kapına, diyor ki kardeşim sen suç işliyorsun diyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Hukukçular ne diyor başlığıyla 9 hukukçudan görüş almış Sözcü gazetesi. Metin Feyzoğlu, Celal Ülgen, Ümit Kocasakal, Necmi Yüzbaşıoğlu, Turgut Kazan, Ersan Şen, Faruk Eminağoğlu, Hakan Canduran, Muammer Aydın, hatırlayacaksınız. Turgut Kazan referandumun hemen sonrasında RSFM'de sabah bizim yayınımıza da konuk olmuştu. O sırada da, yani o yayında da mütalaasını belirtmişti. Yüksek Seçim Kurulu bundan sonraki seçimlere güven duyulamayacağının işaretini verdi demişti. İşte onun bu görüşleri Sözcü Gazetesi'nin de birinci sayfasında yer alıyor. Diğer hukukçuların da benzer mütalaaları. Enteresan ve şok bir suçlama var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den geliyor bu suçlama. Diyor ki YSK Başkanı, yani Sadi Güven Beyefendi, FETÖ'cü bir savcıya kefil olmuş. FETÖ itirafçısı bir savcı, YSK Başkanı Sadi Güven tayinim için yardımcı oldu diye ifade verdi. CHP'li İlhan Cihaner, bu şüphe referandumu sakatlamıştır demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sini millet tartışması da yine Sözcü'nün birinci sayfasında yer alan haberlerden biri. Sözcü dün sabah buradan sizde gazeteleri okurken aktardığımız bir olayla ilgili haberi de duyuruyor. Neydi olay, hatırlayalım. Muş'un Dağdibi köyünde bir sandık başında, daha doğrusu sandığın oy verme yerinin hemen kapısında bir vatandaş bir elinde Kalaşnikov, öteki eliyle de Rabia işareti yaparak poz vermişti. Ve o sandıkta da böyle silme, tulum, evet oyu çıkmıştı. İşte o gelişme dün sosyal medyadan ve gazetelerden duyurulunca tabii tepki gördü. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve muhalefet partilerinden. Bunun üzerine o vatandaşı kim savunmuş biliyor musunuz? Tahmin edin. Vali savunmuş. Muş'un valisi savunmuş. Demiş ki buna kaybedince çamura yatmak denir demiş. Valiye ne bu işten? Vali niye elinde Kalaşnikov'la poz veren bir vatandaşı savunur? Vali neden bir takım partileri sanki kendisi bir partinin sözcüsüymüş gibi hedef alıp ya da muhatap alıp eleştirilere cevap verir? Vali niye falanca partinin ya da filanca partinin sözcüsünün demecini kaybettiniz, çamura yatıyorsunuz diye eleştirir? Valinin görevleri arasında bu var mıdır? Hiç mi utanma yoktur? Hiç mi arlanma yoktur? Hiç mi sıkılmaz? Hiç mi yasaları ihlal ettiği zannına kapılmaz bir devletin valisi? Onu da anlamak mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? Siyasi parti sözcüsü gibi demeç veriyor bir vali. Diyor ki kaybedince çamura yatıyorsunuz tabii. Ya senin işin bu mu arkadaşlar der adam. Habertürk gazetesine bakıyoruz. Manşette CHP'nin mühürsüz oy itirazına YSK'dan red başlığını atmış Habertürk gazetesi. YSK referandumun iptali için yapılan tüm başvuruları oy çokluğuyla reddetti. Gerekçe yeterli somut delil yok diye 1'e karşı 10 oyla alındığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon mülakatında, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta sarf ettiği sözler var. Merkel'in aramaması suçluluk psikolojisi diyor. Yani bazı liderler bizi aradı. Örneğin işte Sayın Trump ve Sayın Putin bizi aradı, tebrik ettiler evetten dolayı, ama Avrupalılar aramadı, özellikle de Merkel'in tebrik için henüz aramamasını eleştirmiş. Bunu bir suçluluk psikolojisi olarak değerlendirebiliriz. Obama YPG konusunda bizi aldattı diye de başka bir konuda, yani Suriye'deki gelişmeler konusunda da lafları var Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire televizyonuna. Dünyanın konuştuğu gazeteci o anı anlatmış, aksini yapamazdım. Biliyorsunuz Halep'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefra'ya da yüzlerce Şii sivil tahliye için bekliyordu ama orada bir bombalı araç saldırısı olmuştu. İşte o saldırının hemen sonrasında orada bulunan bir foto muhabiri, bir gazeteci fotoğraf makinesini bir tarafa atmış, orada yaralanan çocukları kurtarmaya çalışmıştı. İşte kucağında da yaralı bir çocukla koşarken görülüyor ve tabii bir insani simge olarak o gazetecinin fotoğrafları dün bütün dünyaya yayılmıştı. İşte onunla konuşmuşlar ve o gazeteci de o anları anlatırken aksini yapamazdım. Bu bir insani görevdir. Kurtardığım çocuk Şii, ben Sünniyim. Belki büyüyünce çocuklarıma silah doğrultacak ama aksini yapamazdım demiş. Gerçi orada yani hani bir yandan böyle bir insani mesaj verirken bir yandan da bu mezhep ayrılığını vurgulaması kulağa pek şık gelmiyor ama yani ben Şii'yim, o Sünni, belki büyüyünce de bana silah doğrultacaktı. Nereden biliyorsun silah doğrultmasını? Yani bir hayır yapmışım, bir güzellik yapmışım da işin içine böyle mezhep şeylerini karıştırmasan daha iyi olurdu kardeşim. Ama tabii ki yine de kutluyoruz, tabii yine de şapka çıkartıyoruz. Onca şey arasında böylesine büyük bir görev yaptığı için. Özel okulda yüksek zamma kapatma başlığı var. Pervin Kaplan imzasını taşıyor. Özel Haber logosuyla Habertürk'te. Ücretler elektronik ortamda takip edilecekmiş. Milli Eğitim Bakanlığı okulun geçen yıl ilan ettiği ücrete en fazla enflasyon artı %5 ilave artış yapabileceğine dair yönetmeliğe uymayan okullara asgari ücretin 5 katı para cezası verecekmiş. İkinci ihlalle ceza 44 bin TL'nin üzerine çıkacakmış. Üçüncüde okul kapatılacakmış. Bakanlık ücretlerin banka üzerinden ödenmesi için de uyardı. Şimdi çocuğunu özel okullara gönderenler varsa ya da özel okul meselesini birazcık bilenler varsa, ben çocuğumu özel okula göndermedim ama bıyık altından gülüyorlardı. Cezaya bakar mısınız? Asgari ücretin 5 katı para cezası. İkinci ihlalde de 44 bin lira ceza. Özel okullara çocuklarını gönderenler zaten çocuk başına 40 bin 50 bin lira falan para ödüyorlar. Yani bir çocuğun parasını ceza olarak ödemeyi göze alıp özel okul o zammı yapar mı yapmaz mı, takdir sizin. Yani alay ediyorlar kardeşim. Sen bir şey açıklamışsın devlet olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Adam da sana meydan okuyor ve ona rağmen de faiz zam yapıyorsa direkt kapatacaksın ya, bitti. Dolayısıyla milyonlarca lira zarara uğrayacak. Dolayısıyla milyonlarca lira zarara uğrama riskini görünce de bunu yapmayacak. Bu terbiyesizliği yapmayacak, bu açgözlülüğü yapmayacak. Yani ne demek? Asgari ücretin 5 katı para cezası. Asgari ücret ne şimdi? 1000 küsür lira. 1500'e yakın herhalde. 5 katı işte 10 bin lirayı. Kahvaltıda yiyor bu adamlar bu kadar parayı. Evet, sesimdeki düşmeyi fark eden Onur hemen bir reklam arası talep etti. Memnuniyetle veriyorum.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Tekrar merhabalar. 7.35'i gösteriyor saatler. Trafikte birkaç kaza bildirimi var. Hemen onları aktaralım sizlere. Bağlantı yolu Esenyurt-Haramidere yönünde trafik kazası var. Yaralanmalı bir trafik kazası. Hemen ona bakalım. Zincirleme bir trafik kazası. Bir şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Esenyurt-Haramidere yönünde. 5 dakika önce meydana gelmiş bu. TEM'de Halkalı-Bahçeşehir yönünde de bir kaza vardı. O da araç emniyet şeridine alınmış. O bölgelerde ciddi bir yığılma var. Zaten İstanbul genelinde yavaş yavaş yollar yeşilden kırmızıya dönmeye başlamış. Karşı tarafta Anadolu yakasında köprü güzergahlarında TEM'de ve D100'de malum yığılma var. Toplam trafik yoğunluğunun da %42'ye ulaştığını duyurmuş olalım. Bu sayı tabii ne ifade ediyor? Bir an önce yola çıkmak gerektiğini, yani %50'lere hiç olmazsa ulaşmadan yollara çıkmak gerektiğini ifade ediyor. Çünkü ana güzergahlarda artık yavaş yavaş yeşilden sarıya, bazı yerlerde kırmızıya dönmüş bile trafik. RSFM'de gazetelerin birinci sayfalarını okumayı sürdürüyoruz. Milliyet gazetesi 2019'a kadar seçim yok demiş Sayın Başbakan Binali Yıldırım. Başbakan Yıldırım il başkanları toplantısında önceliğin ekonomi, yatırımlar, reformlar ve 2019 seçimlerine hazırlık olduğunu söylemiş. Tahriklere kapılmayın demiş ve milletten ince mesajlar geldiğinde bildirmiş Sayın Başbakan. Kabine ve partide revizyon olup olmayacağına dair sorular üzerine de gerek yerel yönetimlerde, gerek teşkilatlarda, gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımları atacağız demiş. Yani bir takım revizyona gidileceği sinyalini vermiş Sayın Başbakan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da El Cezire televizyonuna yaptığı mülakatta Obama bizi aldattı. Yani işte Suriye'de YPG ile işbirliği yaptılar. Dolayısıyla orada bizi aldattılar şeklindeki serzenişe yine Milliyet'in birinci sayfasındaki haberlerden biri. YSK iptal etmedi diye o YSK kararını küçük görmüş Milliyet gazetesi birinci sayfada. Yani belki de hani beklenen bir haberdi, o kadar büyütülecek bir şey değildi diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceği sözlerini de başlıktan vermiş birinci sayfasında. O helikopter kazası vardı, helikopter şehitleri pazartesi günü meydana gelen kazada ölen şehitlerimiz toprağa verilmeden önce işte hava alanında bir tören yapılmıştı. Orada tabutları yan yana dizilmiş şekilde yürek parçalayıcı bir manzara, böyle 12 şehit cenazesi bir arada gözüküyor. Tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu arada Tunca Bengi'nin, Milliyet gazetesi Tunca Bengi'nin yazısından bir başlık çıkarılmış birinci sayfaya, onu da aktaralım. FETÖ'cüler emir aldım diyemeyecek diyor. Anayasa değişikliğiyle askeri mahkemelerin kapatılacak olması darbecilerin yargılamada usul hatası başvurusunun da önünü kesmiş. Değişikliğin kabul edilmemesi durumunda FETÖ'cülerin askeri mahkemede yargılanma talebine olanak verecek yasal zemin vardı diyor. Artık o zemin ellerinden kalkmış. Yani askeri mahkemede yargılansalardı demek istiyor Tunca Bengin anladığım kadarıyla. Vallahi emir aldım, emir komuta zinciri içinde yaptım. Dolayısıyla ben masumum diyebilecekti bazı ast rütbeli askeri personel. Ama şimdi o hakları ortadan kalkmış olacak. Evrensel Gazetesi YSK ben yaptım oldu dedi şeklinde bir manşet kullanmış. Yüksek Seçim Kurulu tam kanunsuzluk iddiasıyla referandumun iptal edilmesine yönelik başvuruları reddetti. Böylece YSK ata alan Üsküdar'ı geçti diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı onaylamış oldu diyor. Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında enteresan bir karikatür var. İki el, bir şahıs, kimse bu şahıs, duvara bir diploma asmış. Diploma boş. Yok aslında, yani çerçevenin içi boş. Bir çerçevenin içinde üzerine diploma yazılı bir belge var. Onun yanına bir belge daha asıyor çerçeve içinde. Onun üstünde de oy pusulası yazıyor. O da boş. Evrensel Gazetesi dün de yaptığı gibi ya da birkaç gündür yaptığı gibi 1 Mayıs öncesi hazırlık yapıyor. 1 Mayıs'ı adına layık kutlamak için çalışmaya ediyor. Görev başına diyor, iş, ekmek ve özgürlük için 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamaya hazırlanalım çağrısında bulunmuş Evrensel Gazetesi. Sabah gazetesine geçiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'ndan hazımsızlara ders gibi red kararı diyor Sabah gazetesi. Yüksek Seçim Kurulu CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin anayasa referandumunun sonuçlarının iptali taleplerini 1'e karşı 10 oyla reddetti diyor. İşte hazımsızlar diye böyle hani birilerini eleştirmek için yamuk yumuk çekilmiş fotoğraflarını koyarlar ya, bazı şahısların öyle fotoğraflarını koymuş. Mesela Almanya'dan SPD partisinin politika önemli figürlerini koymuş. Cem Özdemir, Thomas Stolp, Nikolay Williamson, Bahattin Koçak. Bu beyefendilerin fotoğrafları var. İşte hazımsızlar diye onlar da tehditte bulunmuşlar. şantaj ve tehdide başvurmuşlar. Referandum sonucunu tanımıyoruz diyen Kılıçdaroğlu milletin kararını AHİM'e şikayet etmeye hazırlanıyor diye en tepelerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koymuş. İşte hazımsızlar diyor Sabah gazetesi. Sen ne güzel adamdın Bülent abi diye Bülent Kayabaş'ın 72 yaşında dün hayata veda eden Bülent Kayabaş'ın fotoğrafı da Sabah'ın birinci sayfasından verilmiş. Bir Gün gazetesi manşetinde hayır bitmedi bitmeyecek başlığını kullanmış. Meltem Yılmaz'ın yazısı manşet haber olarak kullanılmış. YSK CHP'nin iptal başvurusunu reddetti ama hayırın mücadelesi sürüyor. Hukukçular sürecin AHİM'e gidebileceğini söylerken dün muhalefetin meclisten çekilmesi tartışıldı diyor. Yüksek Seçim Kurulu önünde dilekçe kuyrukları uzarken yurttaşların eylemleri de sürüyor demiş. AKP'de şimdi tırpan zamanı başlıklı bir yazı daha var. Birinci sayfada Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin başına geçmeden seçimlerden önce AKP'deki ayıklamayı bitirmek istiyor denilmiş. Bir Gün'ün birinci sayfasında ayrıca İrfan Değirmenci'nin evinin koşullandığı haberi var. Hayır oyu kullanacağını açıkladığı için Kanal D'deki işine son verilen gazeteci İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı deniliyor. Emniyet yoldan geçen biri rastgele ateş açmış. Tesadüf olma ihtimali yüksek, telaşlanmayın derken Değirmenci emniyetle aynı fikirde değil demiş. Cumhuriyet gazetesi YSK adım adım şaibeyi kurdu diyor manşetinde Alican Uludağ'ın haberi. Tartışmalı referandum sonucu bir dizi şüpheli kararın ürünü diyor. Detayına bakalım Cumhuriyet'in haberinin, manşet haberinin. Mühürsüz oy tartışması sürüyor. Referandumdan bir hafta önce sandık sonuç tutanaklarında değişiklik yapıldığı ortaya çıkmıştı. Sadeleştirme gerekçesiyle yapılan düzenlemeyle tutanaklardan kullanılmayarak artan zarf sayısı, itiraz üzerine geçerli sayılan oy pusulası gibi bölümler çıkarıldı. Sandıklara kaç pusula gittiği, kaç mühürsüz oy kullanıldığı belirsiz hale geldi deniliyor. Hatırlayacaksınız burada bizim yayınımızda da gündeme getirmiştik bu değişikliklerin yapıldığını referandumdan birkaç gün önce. Hatta sormuştuk yaptığımız mülakatlarda bunu çok bir şeyi değiştirmeyeceği belirtilmişti. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin iddiası şu ki yani bu şaibeye zemin hazırlayıcı son dakika kararlarıymış bunlar. Öyle bir iddiası var Cumhuriyet'in manşetinin adım adım şaibeyi kurdu diyor. Bu arada bir başka değişiklik de sandık başkanlığı meselesindeymiş. Cumhuriyet'in haberinden okuyalım onu da. Önemli değişikliklerden biri de sandık başkanlarının seçiminde oldu. Daha önce tarafsız devlet memurları içinden seçilen sandık başkanları yerine partililerin önerdiği deneyimsiz isimler arasından seçim yapıldı. Önceki seçimlerde sandık başkanlarına 4 gün önce verilen pusula ve zarflar bu kez referandum sabahı dağıtıldı diyor. Bütün bunları üst üste koyuyor Cumhuriyet Gazetesi ve manşetinde şu iddiayı dile getiriyor. YSK adım adım şaibeyi kurdu. Gösterilerden bir fotoğraf yine Cumhuriyet'in bugün de birinci sayfasında birkaç gündür olduğu gibi hayıra gözaltı diyor. YSK'nın kararlarını protesto eden yurttaşlara polisten sabah baskını başlığıyla. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayıkböke'nin tanımıyoruz ve tanımayacağız şeklindeki açıklamaları Selin Sayıkböke'nin fotoğrafıyla birinci sayfadan sunulmuş. Bir tava, bir kepçe, bir de pankart başlığıyla Pınar Öğünç izlenimlerini yazmış Cumhuriyet'te. Yeşilçam yasta Bülent Kayabaş hayatını kaybetti haberi Cumhuriyet'te de birinci sayfadan verilmiş. Posta gazetesinde meclisi terk etmeyiz şeklinde bir açıklaması var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Candaş Tolga Işık Posta gazetesinin yazarlarından biri Kılıçdaroğlu'na özel bir görüşme yapmış, özel bir demeç almış. Demiş ki bizi oraya millet gönderdi. Yani mecliste milletin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Meclisi terk etmeyeceğiz. Bizden başka kimse yok zaten orada muhalefet yapacak demiş. O yüzden de sineyi millete dönmeyeceğiz. Meclisi terk etmeyeceğiz. Protestolarla ilgili olarak da YSK'yı protesto bir haktır. Ancak biz YSK'ya hedef almayı tercih ettik. 16 Nisan akşamı konuşmamızda hukuku önemseyen herkesin YSK kararını protesto etmesi de hakkıdır demiş. Bu arada tanıdık bir sima, Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu hanımefendi, hatırlayacaksınız, ortaya çıkıp ben işte Abdülhamit'in torunuyum diyerek yaptığı açıklamalarla verdiği 928.623 mülakatla manşetlere yerleşmişti. Çok meşhur olmuştu Nilhan Osmanoğlu hanımefendi. O günlerde başı açıktı. Şimdi yeni hali türbanla dolaşıyor ama türban bu hani yaygın türban diye tanımladığımız başörtüsü değil de hani türban kelimesinin tam anlamı vardır. Böyle o türban denilen bir baş bağlama şekli ya da bir başörtüsü vardır. Öyle bir türban takmış. Başkanlık okulu projesi hazırlıyormuş. Yeni yönetim sistemimizin buna ihtiyacı var. Başkan adaylarımızı bu okulda yetiştireceğiz diyor. Sanki başkan adayları domates ya da patlıcan gibi böyle okullarda başkan adayları yetişecek. Yani okul açacak. Bu yıl biz okulumuzdan 328 başkan adayı yetiştirdik diyecek. Siz kaç tane yetiştirdiniz? Yahu dalga geçmeyin millette. Bırakın işimiz gücümüz var. Daha ciddi meselelerimiz var. Sen de siz de diyeceksiniz ki ya kardeşim sen de Nilhan Osmanoğlu'nu niye ciddiye alıp okuyorsun ama ne bileyim Osmanlı torunu artık türbanlı haberini görünce ben de atlayıverdim şimdi. Aman dikkat Beşiktaş diyor Posta Gazetesi bir haberinin başlığında. Yani bu akşam tribünlerde taşkınlık olmasın. Dün çünkü UEFA kararını verdi, cezayı verdi, 2 yıl ertelemeli verdi. Eğer bir daha taşkınlık olursa tribünlerde diye Beşiktaş'ı uyardı. Posta Gazetesi de uyarıyor. Bu akşam sakin olun tribünlerde. Sonuç ne olursa olsun olay çıkarmayın. Çünkü tur atlasak dahi ya da atlamasak dahi gelecek sene UEFA'dan yasaklanma ya da işte Avrupa'dan yasaklanma riski var. Dikkat edin, ayağınızı denk alın diyor Beşiktaş taraftarı. Herhalde bu sağduyu çağrısına uyacaktır. Ve Posta Gazetesi Acun Ilıcalı beyefendinin sevgilisi Şeyma Subaşı hanımefendiyle bir fotoğrafını yayınlamış. Üzerine de şu başlığı atmış: Eylül'de düğün. Çiftin kızları Melisa 4 yaşında diye de eklemiş haberde. Londra ağır geldi. Kime ağır gelmiş Londra? Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra hanımefendiye. Geçen yıl Londra'daki University of Westminster'a iş yönetimi ve pazarlama okumaya gitmişti. Okul ağır geldi. Dersler hiç iyi gitmedi. İstanbul'u da çok özledi. Zehra anne ve babasına Türkiye'de okumak istediğini söyledi. Bu fikre başlangıçta aile tepki gösterse de sonunda Zehra'nın dediği oldu deniliyor. University of Westminster'ı bırakıp gelinir mi be kızım? Oku işte dünyanın en saygın üniversitelerinden bir tanesidir bu. University of Westminster'ı bırakıp İstanbul'a geliyormuş. Tabii kendi tercihi ama Posta'nın kullandığı başlık güzel olmuş. Yani Londra ağır geldi diyor. Star gazetesine geçiyoruz. Saate de bakalım. 7.49'u bulmuşuz. Kaos ittifakı diyor Star gazetesi. Sandıktan evet çıktı. Yerel ve küresel hayır bloğu gezi benzeri ayaklanma başlatmak için 4 koldan harekete geçti diyor. Dün işte bütün o hükümet yanlısı gazetelerin hepsinde birinci sayfada yer alan bir şahsiyet vardı. O hayır düzeltiyorum. AGİT gözlemcilerinden bir tanesi Alman milletvekili vardı. Hunko isimli bir vatandaş bu. Hunko Raus, yani Hunko defol şeklinde bir başlık atmışlar. AGİT gözlemcisi diye geldin ama senin daha önceden böyle PKK bayraklarıyla çekilmiş fotoğrafın var diye bence de haklı bir tepki gösteriyorlar. Yani ne işin var senin PKK bayraklarıyla, ne işin var senin terör örgütleriyle, sonra da gelip bağımsız bir AGİT gözlemcisi diye buralarda bulunmaya hakkın var mı diye soruyorlar. Haklı olarak soruyorlar. Dün bütün gazetelerin birinci sayfasında vardı. Yani Türkiye'de seçimlerde özür dilerim. Türkiye'de seçimde halk oylamasında ciddi usulsüzlükler yapılmış. Sen de gelmişsin burada bağımsız gözlemci olarak onları tespit edeceksin. Rapor hazırlayacaksın ve uluslararası bir baskı oluşturacaksın. Ama sen kendi kalene gol atmışsın. Çünkü adam terör örgütünün bayrağıyla fotoğraf çektirmiş. Kim olursa olsun bunu eleştirir. Bu ciddi bir kendi kalesine goldür. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Türkiye düğmeye basacak diyor. Masada 3 operasyon var. Yeni Şafak'ın manşetinde yine böyle askeri mevzular işlenmeye başlamış. İlk hedef Sincar, yani o Kandil'e alternatif olarak PKK'nın yeni önemli büyük üssünden söz ediliyor. Türbe eski yerine gidecekmiş. O da bir yeni operasyon konusu olacakmış. Yani Süleymanşah Türbesi'nden söz ediyoruz. Yeni Şafak'ta YSK son noktayı koydu diyor sür manşetinde. Bu arada AYM yalanı, Anayasa Mahkemesi yalanı, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Neymiş bu AYM yalanı? 2014 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde mühürsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin seçimleri iptal ettiğini iddia etmişti CHP diyor. Ancak AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği tarihte Güroymak'la ilgili hiçbir karar almadığı ortaya çıktı diyor. Bakalım kim yalan söylüyor? Yeni Şafak gazetesi mi? Kılıçdaroğlu mu? Anayasa Mahkemesi mi? Tabii şu anda hemen bunu tespit etmek mümkün değil ama dünkü gazetelerde vardı bu konu. Akşam gazetesi 100 milyon dolarlık kaos primi diyor. George Soros'un fotoğrafını yayınlamış. Hemen altında da bu yeni işte gösteriler, referandum sonucunu protesto eden gösterilerin bir fotoğrafı var. Soros'la onu böyle kolaj yaparak, işte arkasında Soros var, bu hainlerin şeyini oluşturmaya, algısını yaratmaya çalışan böyle bir sinsi kolaj var Akşam'ın birinci sayfasında. Diyor ki Akşam referandum sonrası sokakları karıştırmaya hedefleyen Soros'un planını açıklıyor. Gezi benzeri provokasyonlar için Açık Toplum Enstitüsü'ne 100 milyon dolar aktarıldı diyor. 100 milyon dolar Türkiye'yi karıştırmak için böyle bir fon ayırmış Soros. Gezi'nin de zaten arkasındaydı, bu iması var. Bir de Fethullah Gülen'in bir fotoğrafı var, böyle ellerini açmış dua ederken. Hainlerden 38 ülkede medya operasyonu diyor. 38 ülkede FETÖ medyaya sızıyormuş. 38 ülkede sızmasına gerek yok. Burada sızacağı kadar sızdı ve yaratacağı hasarı yarattı. Yaratacağı musibeti zaten yarattı. Memleketin bu hale gelmesine neden oldu? Başka 38 ülkeye sızsa ne olur? Bu saatten sonra sızmasa ne olur? Geçen 15 yılda onunla koalisyon yapanlar düşünsün. Orta Doğu gazetesi provokasyonlara gelmeyin şeklinde Başbakan Binali Yıldırım'ın demecine yer vermiş. Millet kararını vermiştir. Halk oylamasının sonucunu ana muhalefet partisi hazmetmek zorunda ve diye bir çağrıda bulunmuş. Orta Doğu gazetesi de bunu manşet yapmış. Hemen altına da Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın demecini koymuş. Hiç kimse sokaklara oynamasın diyor Erkan Akçay. Güneş gazetesi asıl hedef ekonomi diyor. Ekmeğine sahip çık. Dolar inişe geçmişti diyor. Türk halkının istikrara evet demesinin ardından yatırımlar ve istihdam artmaya, döviz düşmeye başladı. Turizmde yaşanan olumlu gelişmeler esnafın yüzünü güldürdü. Ancak Türkiye'nin büyümesini istemeyen derin Avrupa tıpkı gezi öncesi olduğu gibi ihanet şebekelerini devreye soktu. Sokak eylemlerini körükleyip Türk ekonomisini baltalamak için düğmeye bastı diyor. Bu da ekonomiyle ilgili bir başka görüş. Hemen hatırlatalım, yayınımız içinde bugün saat böyle 8.30 sıralarında biz de bu ekonomiyi ele alacağımız bir röportaj gerçekleştireceğiz. Değerli ekonomi yazarı Uğur Gürses, Hürriyet gazetesi yazarlarından Uğur Gürses konuğumuz olacak ve bakalım Güneş gazetesiyle aynı fikirde mi? Yani ekonomi tam böyle yükseliyordu, çok iyi durumdaydık ama bu sokak eylemlerini başlatıyorlar, şimdi onun önüne takoz koymaya çalışıyorlar şeklindeki görüşü bakalım Uğur Gürses destekleyecek mi? Ekonomideki son durumu Uğur Gürses'le konuşacağız saat 8.30 civarında. Yeni Çağ gazetesi manşette işte zehir zemberek Agit raporu diyor. Gözlemcilerin hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği 15 sayfalık referandum ön raporu AİHM'e taşınırsa Türkiye zor durumda kalacak diyor. Yeni Çağ gazetesi biliyorsunuz muhaliflerin, MHP'li muhaliflerin yakın olduğu, daha doğrusu MHP'li muhaliflere yakın olan bir gazete. Zehir zemberek Agit raporunun ayrıntılarını Ahmet Takan yazmış. Ahmet Takan da diyor ki yetkililerin hayırcıları terörist destekçileriyle bir tutmasıyla kampanya lekelenmiştir. Hayırcılar polis müdahalesi ve saldırılarla karşı karşıya kalmışlardır. Rapordan alıntılar yapıyor Ahmet Takan. YSK yasaya aykırı şekilde pusulalarının geçerliliğini etkileyen talimatlar yayınlamıştı diyor. O rapordan alıntılar yapmış. Bu arada Yeni Çağ'ın da birinci sayfasındaki karikatürde YSK logolu kravat takan bir kişi tercih pusulasını almış, evet'e basıyor. Yani YSK'da taraf tuttu, oy kullanıyor ve evetçilerden yana diye bir imada bulunuyor o karikatür. Vatan Gazetesi ona bir ret demiş manşetinde. Hakime rüşvet gözaltısı diye bir haber var. Ağır ceza hakimi Hasan Akdemir, FETÖ sanığı iş adamını rüşvet karşılığı tahliye etmekten sorguda imiş. Hakime rüşvet gözaltısı başlığıyla verilmiş. Polis polisi gazladı demiş. Polisler meclis binası önünde karşı karşıya geldi. Nerede? Ha, Brezilya'da. Ben de bizde olmuş zannettim böyle bir şey. Mümkün değil öyle bir şey. Vatan Gazetesi pas pres tur getirir diyor Beşiktaş'ın bu akşamki maçı ile ilgili olarak. Yani pas yapın, iyi pas yapın, pres yapın, tur gelsin demiş Güntekin Onay'ın yazısından. Böyle bir başlık çıkmış ve Vatan Gazetesi sağ üst köşede Ivanka Trump'ın fotoğrafını kullanmış. O zarif latif fotojenik hanımefendi fotoğrafı kontenjanından. Diriliş postası PKK'yı ve FETÖ'yü Erdoğan çökertti başlığıyla bir haber yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve cesur siyasi adımlarının ihanet çeteleri ve bölücülerin kamufle için kullandıkları örtülerin ortadan kalkmasında önemli rol oynadığını dile getiren TRT Kürdi Koordinatörü Ekici, çözüm süreciyle PKK'nın Kürtlerle 17-25'ten itibaren başlayan süreçte de FETÖ'nün İslam ile hiçbir ilgilerinin olmadığı ortaya çıktı şeklinde 335 kelimelik bir spot yazarak bizi daha da yormaya çalışmış Diriliş Postası gazetesi, alacağınız olsun. Zaten nefesimiz 5 kelimelik spotlara yetişmiyor. Sen gidiyorsun 335 kelimelik spot yazıyorsun. Teessüf ederim kardeşim. Yeni Akit gazetesi manşette başbakanın sözlerine yer vermiş. Sen etmesen ne yazar? Millet kabul etti diyor Kılıçdaroğlu'na hitaben. Bu arada Yeni Akit sür manşetleri tencere tava çalan yurttaşların, protestocuların fotoğrafını vermiş. Milli iradeyi tencere tavayla susturamazsınız diyor Yeni Akit gazetesi. Yurt gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi meclisten çekilecek mi diye bir soruyu manşet yapmış. CHP sözcüsü Selin Sayık Böke'nin açıklamasına partisinden yıldırım düzeltme geldi diyor. O konuda bence gazeteler biraz abartıyorlar. Dün basının her tarafında bu abartma vardı. Selin Sayık Böke çıktı, dedi ki Sine-i Millet de dahil opsiyonlar görüşüldü dedi. Millet hemen bunu Sine-i Millet'e dönüyorlar diye algıladı. Öyle verdi haberleri. Sonra da Levent Gök çıkıp düzeltme yapmak zorunda kaldı. Evet konuştuk ama kabul etmedik bunu. Yani böyle bir karar almadık dedi. Yani CHP Sine-i Millet'e dönmeye karar verdi. Sonra bundan döndü gibi bir durum yok. Aydınlık gazetesi NATO'ya müdahale çağrısı başlığıyla The New York Times ve The Washington Post'un yazılarından alıntı yapmış. Baş yazılarında NATO ülkelerini Türkiye'ye müdahaleye çağırdılar diyor. Türkiye'deki demokrasi yanlıları teşvik edilmeli denilmiş aydınlığa göre. Pusulaları şaştı diyor. Kimlerin pusulaları şaşmış? Yan yana fotoğraflarını koymuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pusulası şaşmış. Cemil Bayık'ın pusulası şaşmış. Fethullah Gülen'in pusulası şaşmış. ZDF ARD televizyonlarının ve CNN'in pusulaları şaşmış. Hem bekliyorlar diyor. Bu arada Takvim Gazetesi Ospina Fener'de demiş bir transfer haberi. Bir de Obra mucizesinden bahsediyor. Haydi Kartal'ın diyor. Sürmanşet'te spor haberlerini yan yana sıralamış. Karar Gazetesi sandıktan mesajı aldık diye başbakanın sözlerine yer vermiş. Dünya Gazetesi 5 lisansta 11 milyar metreküplük depo geliyor demiş. Çalık şirketi Atlas lisans almış. Tören'in iki projesi var. Toplam 5 lisanstaki kapasite 20-25 milyarlık yatırım gerektiriyor demiş. Doğal gaz depolarından söz ediyor. 5 lisansta 15 milyar metreküplük depo geliyor. Tabi sadece ekonominin içindekilerin ve o sektörün içindekilerin anlayabileceği bir manşet atmış. Yani Dünya Gazetesi diyor ki Zafer Arap gibi sen anlamasan da olur manşeti diyor. Ama okuduk yine de. Otomaç gazetesine geçiyoruz. Depoyu fulle Stockholm'e uçuyoruz demiş. Otomaç gazetesi bir Tofaş otomobile bindirmiş. Yani koskoca Beşiktaş'ı Tofaş otomobile mi layık gördünüz? 34 BJK 2017 plakalı kırmızı bir Tofaş'a bindirmiş. Depoyu fulle Stockholm'e uçuyoruz. Tofaş acaba full depoyla Stockholm'e kadar gidebilir mi? Şimdi Tofaş'ın üreticileri bana kızmasın ama yani adam oraya şöyle daha yakışıklı bir araba koyar değil mi? Depoyu fulledin mi? Bas gaza Stockholm'e kadar gidecek. Neyse Fanatik gazetesine muhteşem bir poster görünümünde Quaresma'nın böyle gol sevinci yaşarken, kollarını açmış tribüne koşarken, ağzı da ardına kadar açık bir fotoğrafını koymuş. Bugün Beşiktaş'ın bayramı var diyor. İnşallah diyoruz biz de. Yarın sabah burada Beşiktaş'ın bayramını kutlama dileğiyle. Magazin gazetelerinde de genellikle Acun Ilıcalı'nın, Arda Turan'ın, bir de Murat Yıldırım'ın fotoğraflarını görüyoruz ama neden verilmiş? Ha bir de skor var. Dur onu okumam lazım size. Günaydın gazetesinin eki, pardon Sabah gazetesinin eki, Günaydın magazin ekinde Arzu Ulucoy 2, Arzu Sabancı 2, Özge Ulusoy 0. Neymiş, maç mı yapmışlar? Özge Ulusoy Hacı Sabancı ilişkisi ikinci kez bitti. Sabancı birlikte ilişkimizi bitirme kararı aldık. Kavga gürültü olmadı demiş. Bu işe en sevinen kişi ise anne Arzu Sabancı olmuş. Arzu Sabancı 2, Özge Ulusoy 0. Referandum sonucu gibi okudum ben de bunu. Maç skoruymuş meğerse. Magazinde böyle maçlar oluyormuş. 8'i 2 dakika geçiyor. Burası RSF.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını eklemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Anonsta düzeltme yapmak istiyorum. Sesi deforme olmuş Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah diye bu programın adını tahsih etmek gerekiyor herhalde. Bu arada bir teessüfümü de belirtmek istiyorum. Az önce gazeteleri okurken Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Beren Saat Hanımefendi ile ilgili bir haber verdik. Tren filminde başrolünde kendisine eşlik edecek olan İlker Kaleli projeden çekilmişti. Şimdi ekip harıl harıl Beren Saat'e eşlik edecek yeni erkek oyuncu arıyor demiştik. Ben de demiştim ki ya acaba beni alırlar mı? Ben talip olsam mı? Sonra da demiştim ki ya boş ver. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki ya sen oynasan komedi filminde oynarsın diyor. Teessüf ederim. Bana hiç oturaklı rolleri yakıştırmıyor musunuz? Yani mesela İlker Kaleli'nin yerine Poyraz Karayel'in Devam filminde oynayamaz mıyım? Komedi filmine layık görmüşler beni. O kadar komik geliyor demek ki sesimiz. Evet, haklısınız. O kadar komik geliyor bu sabah ama ya, dram da oynarız herhalde. Değil mi? Böyle oturaklı adamı da oynamaya çalışırız ama bilmiyorum tabii. Ne demişler? Dinleyici veli nimetimizdir. Saatlerimiz 8'i 7 dakika geçiyor. Trafiğe bakalım. Trafikte 2 kaza bildirimi var. D100 Avcılar Gümüşbala Hacı Şerif yönünde sol şeritte trafik kazası. Zincirleme bir kazadan söz ediyoruz. Orada ciddi bir yoğunluk var. D100'de de Florya Küçükçekmece yönünde sol şeritte bir başka trafik kazası var. O da zincirleme kaza. Anlaşılan böyle yolu boş bulmuş millet, kaptırmış ve hep uyardığım gibi güvenli sürüş mesafesine de dikkat etmemiş. Bu zincirleme trafik kazası dediği zaman zaten kesin nedeni belli. birbirlerini böyle tampon tampona izliyorlar ve aynı anda da 100 kilometre, 120 kilometre hızla gidiyorlar. Biri durduğu zaman domino etkisi pat pat pat herkes birbirine vuruyor. Ondan sonra herkes aşağı iniyor. Sen suçluydun, sen suçluydun. Yapmayın bunu. Güvenli mesafede izleyin. Ani bir duruş anında da herkes çok rahat durabilsin diye o uyarılarımızı tekrarlayalım. Gereksiz yere şerit değiştirmeyin. Değiştirirken de sinyal lambalarını kullanın diye de uyarılarımızı tekrarlayalım. Yoğunluk %46'ya ulaşmış trafik. Evet, Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarlarıyla köşe yazarları bölümüne geçelim diyoruz ama ondan evvel hemen hatırlatalım. Uğur Gürses, Hürriyet'in yazarlarından biri. Hürriyet'in en önemli ekonomi yazarlarından biri. Uğur Gürses'le ekonominin durumunu konuşacağız. Önümüzdeki dakikalarda bu canlı bağlantımızı da kaçırmayın. Zira her şey olup bitiyor. Gözümüzün önünde referandum, oylama, itirazlar, mahkeme, kararlar vesaire. Ama hayatımız sadece bunlardan ibaret değil. Günlük hayatımızın en önemli bölümlerinde ekonomi ve ekonominin bize yansıması oluşturuyor. Bakalım Uğur Gürses bize neler anlatacak? Kaçırmayın derim. Şimdi Hürriyet'in yazarlarıyla başlayalım dedik. Murat Yetkin'in bugünkü köşesinde Hürriyet.com.tr'de enteresan bir anketin sonuçları var. Referandum sonrasında yapılmış bir anket. Kim yapmış bunu? Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Referandum sonrasında 81 ilde yapılmış 1501 kişiyle görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiş. CNN Türk tarafından 19 Nisan gecesi yayınlanan anketin sonuçlarını Murat Yetkin köşesine almış. 1 Kasım parti tercihine göre evet hayır oy oranları diyor. AK Parti %90 evet, %10 hayır vermiş. CHP %5 evet çıkmış CHP kitlesinden, %95 hayır çıkmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin %73'ü hayır kullanmış, %27'si evet kullanmış, yani parti tabanının. HDP'den de %91 oranında hayır, %9 oranında evet oyları çıkmış. İlk kez oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğu, yani %58'i, %60'a yakını hayır oyu vermiş gibi bir sonuç var. Kırsalda evetin önde olduğunu görüyoruz. Kırsal kesimde %62 oranında evet oyları çıkmış. İl ve ilçe merkezlerinde de %51 oranında hayır oyu çıkmış. Eğitim tercihlerine göre oyların dağılımı da şöyle, yani referandum sonrası yapılmış anket diyor ki ilkokul mezunu ya da eğitimsizlerin %70'i evet oyu vermiş. Sadece %30'undan hayır oyu çıkmış. Yükseldikçe eğitim seviyesi, yani ortaokul, lise, yüksek öğrenime çıktıkça bu sefer yüksek öğrenimde %61 hayır, %39 evet oyları gözüküyor. Yani eğitim seviyesi yükseldikçe hayıra meyillilik daha fazla artıyormuş. Erkeklerin daha büyük bir çoğunluğu evet oyu kullanmış, kadınlarda daha az evet oyu. Ev kadınları evet dediği gibi bir sonuç var. Başka enteresan sonuçlara bakıyorum. Evet çıkmasında en büyük katkısı olan lider tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Toplam seçmenin %85'i Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden ya da demeçlerinden etkilenmiş. Evet oyu vermek yönünde tercih kullanırken. Dolayısıyla bu sonuçlarda Murat Yetkin'in bugünkü köşesinde çarpıcı sonuçlar olarak yer alıyor. Devam edelim Hürriyet'in yazarlarıyla. Hürriyet gazetesinde bugün Ahmet Hakan, ne gezisi be, ne gezisi diyor. Bayılıyorum bu başlıkları atanlara. Ne gezisi be, ne gezisi, böyle şeyde kahvede konuşur gibi ya da arkadaşınla telefonda konuşur gibi başlıklar. Bilmiyorum Ahmet Hakan mı atıyor bu başlıkları ama böyle dikkat çekmek için böyle bir konuşma dilinde başlık atmış Ahmet Hakan'ın yazısına. Yeni gezi hayali diye başlık atmış hükümet yanlısı gazete diyor Ahmet Hakan. Geziyi öyle yanlış, öyle sağlıksız, öyle hatalı, öyle sorunlu yorumladılar ki ne zaman 3-5 kişinin sokağa çıktığını görseler hemen eyvah Gezi demeye başlıyorlar. Bir anlayabilselerdi Gezi denilen olayın kötü adamların dürtüklemesiyle oluşmadığını, dış güçlerin planı olmadığını, kendiliğinden olduğunu, bir daha aynısının tekrarlanma ihtimalinin sıfır olduğunu falan asla böyle başlıklar atmazlardı. Sonuç şudur. Gezi'den kendilerine bir öcü masalı çıkardılar. Şimdi hep birlikte o masala inanıyorlar demiş Ahmet Hakan. Göndersene benim takım elbiseyi Melih Gökçek demiş Ahmet Hakan. Takım elbisesine iddiaya girmişler. İbrahim Melih Gökçek bir tweetinde demiş ki evet çıkacağı konusunda ittifak var. %54'ün altında çıkarsa Ahmet kazanıyor. Üstünde çıkarsa ben demiş. Ahmet Hakan da diyor ki hadi bakalım görelim şimdi takım elbiseyi diyor. Ahmet Hakan referandum sonucu üzerinden bir takım elbise kazandı. Biz hiçbir şey kazanamadık. Halbuki biz baştan beri söylüyorduk oylamanın çok böyle bıçak sırtı geçeceğini. Ama tabii böyle yüzde vermedik şu kadarın altında bu kadarın üstünde olursa diye. Erdal Sağlam Hürriyet'in ekonomi sayfalarında ekonomi bakanları artık gerçekçi olmalı demiş. Yani Mehmet Şimşek'in ve Naci Ağbal'ın açıklamalarını eleştirmiş bugünkü köşesinde. Hürriyet'in ekonomi yazarlarından Uğur Gürses bugün yazmamış ama bizim programımıza konuk olacak ilerleyen dakikalarda ve ondan ekonominin durumunu almaya çalışacağız. Sedat Ergin, Hürriyet'in bir başka yazarı, İstanbul'daki hayır oyları kimden geldi diye bir inceleme yapmış. Yani o köşesinde detaylı analizler yapmış ama ben köşesinde aktardığı grafikler üzerinden Sedat Ergin'in yazısını aktarmak istiyorum. İstanbul'un toplamında 12 Haziran 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 3.931.000 küsur oy almış. 7 Haziran'da 3.489.000'e düşmüş. 1 Kasım'da 4.521.000'e çıkmış. Ama 16 Nisan referandumunda halk oylamasında bu oylar 4.479.272'ye inmiş. Yani evet oylarının 4.479.272'ye indiğini gösteriyor. Buna mukabil İstanbul'da 16 Nisan'da hayır oyları 4.728.000 çıkmış. Dolayısıyla İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi bir oy kaybı yaşadığını aktarıyor burada grafikte. Üsküdar ve Fatih'i incelemiş. Yani Üsküdar ve Fatih bilmeyenler için hatırlatalım. İstanbul'da muhafazakar oyların özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi oylarının çok yüksek olduğu semtler Üsküdar ve Fatih. Bununla ilgili de karşılaştırma yapmış. Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran'da Üsküdar'da 139.000 oy almış. 1 Kasım'da 170.000'e çıkarmış bu oylarını. 16 Nisan'da 167.000'e düşmüş bu oylar. Buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi 106.000 oy çıkarırken 7 Haziran'da 1 Kasım'da 119.000'e çıkmış. 16 Nisan'da Üsküdar'da çıkan hayır oyu 191.000, ciddi bir artış var. Fatih'te de AK Parti 104.000 oy almış 7 Haziran'da, 1 Kasım'da 132.000'e çıkmış, 16 Nisan'da 127.000'e düşmüş. Buna mukabil Fatih'te CHP'nin aldığı oy sayısı 120.000 civarında, yani hayır oyları 120.000 civarında. Yani çok enteresan sayılar. 7 Haziran'da CHP Fatih'te 61.000 oy alıyor. 1 Kasım'da 69.000 oy alıyor. Fatih'te 16 Nisan günü, pazar günü 120.000 oy çıkıyor hayırlara. Önemli bir gösterge bunlar. Sedat Ergin bunları köşesine taşıyarak enteresan bir noktaya dikkat çekmiş. Akif Beki, Hürriyet'in yazarlarından, itibarsızlaştırma siyasetinde deniz bitti diyor. Tercihinizden dolayı milletin yarısını kriminalize edemezsiniz, teröristlerin safında yer aldığını söyleyemezsiniz, öcüleştiremezsiniz, şeytanlaştıramazsınız, düşman göremezsiniz, hainlikle suçlayamazsınız, yerli ve milli değil diyemezsiniz. %49'un güçlü Türkiye istemediğinden de hareket edemezsiniz diyor. Şer odakların işbirlikçisi, ihanet şebekelerinin uzantısı sayamazsınız. Haçlılardan yana olmakla itham edemezsiniz. Dış güçlerin maşası, Alman ajanı, İngiliz uşağı diye de yaftalayamazsınız demiş. Ve evetle hayırı barıştırma görevinden söz ediyor ve bu görevin iktidara düştüğünden söz ediyor. Dün de dikkat çekmiştik. Akif Bekir ve başka iktidarın görüşüne yakın olduğu bilinen yazarların bu konuda, yani referandumun sonuçlarını yorumlama konusunda iktidarı çok memnun etmeyecek, çok hoşnut etmeyecek yorumlar yazdığı dikkat çekiyor demiştik. Akif Bekir bugün de bunu tekrarlamış. Yani o karşınızdaki %49'u yabancılaştırmayın diye çağrısını bugün de tekrarlıyor. Aynı konumdaki yazarlardan biri Abdülkadir Selvi. O da dün benzer bir tonda yazmıştı. Yani artık birleştirici, kaynaştırıcı olun. Böyle zıtlaştırıcı ya da düşmanlaştırıcı olmayın şeklinde çağrılar yapmıştı. Bugün ne yazmış Abdülkadir Selvi? YSK tartışılıyor, referandum sonuçları sarsıyor demiş. AK Parti sonuçları araştıracak diye de bir ara başlık vermiş. Abdülkadir Selvi şöyle devam ediyor. CHP YSK ile sokak arasında %49 ile elde ettiği sermayeyi tüketirken AK Parti referandum sandığından çıkan mesajı araştırıyor. Başbakan referandumla ilgili olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık dedi. AK Parti referandum sonuçlarına ilgin bölgelerde araştırma yaptıracak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde ilgili ayrı bir çalışma yapacak. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, klasik sağ-sol kalıplarının kırıldığını ve başta İstanbul olmak üzere şehirli, daha eğitimli, dünyaya entegre olan, bireysel hak ve özgürlükleri önemseyen yeni bir sosyolojinin oluştuğunu ve referandum sonuçlarında bunların etkili olduğunu anlatıyor demiş. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda çalışmalar yapacağını da ima ediyor. AK Parti açısından en başta gelen İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerdeki sonuçlar diyor Abdülkadir Selvi. Çünkü 30 büyük şehirden 17'si hayır dedi. Bu sonuçlar hem kabineye hem ekonomi politikalarına yansıyacak. Referandum sonuçlarının Melih Gökçek ve Kadir Topbaş etkisi ise yerel seçimlerde görülecek demiş. Yani yerel seçim olduğu zaman bakalım diyor, Melih Gökçek ile Kadir Topbaş artık aynı oyları alabilecekler mi? Ya da belki aday gösterilecekler mi? Onu da göreceğiz imasında bulunmuş. Gerçekten de İstanbul ve Ankara'dan hayır çıkması oralarla ilgili yeni soru işaretleri olarak Adalet ve Kalkınma Partisi içinde tartışılmaya aday ve belki de hemen pazartesi sabahı tartışılmaya başlanan konular olarak değerlendirilebilir. Sözcü gazetesinin yazarlarına bakalım. Yılmaz Özdil, hırsızlık sadece hayır diyenlerin sorunu mudur diyor. Oy hırsızlığı yapıldı, atı alan Üsküdar'ı geçti diyor. YSK resmen suç işledi, Süreşe'yi Niğde'ye diyor. Aslında hayır oyları kazandı, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış diyor. Başbakan'a mikrofon uzatıyorsun, öküz altında buzağı aramayın diyor. Bakana soruyorsun, kedi ulaşamadığı ciğere murdar der diyor. YSK'ya itiraz ediyorsun, pire için yorgan yakılmaz diyor. Yandaş gazeteye bakıyorsun, it ürür kervan yürür diyor. İnsan olarak hakkımızı arıyoruz, hayvanlı atasözleriyle alay ediyorlar demiş. Bundan sonra seninkiler damat, enişte, gelin, bacanak, dünür, sülalece deveyi habuduyla götürürken sen yengeyi anca Avanta iftar çadırına götürebilmişsin. El alemin oğlu bedelliyken senin gariban oğlanı Rakka'ya sürmüşler. Plajda nargile tüttüren Suriyelilere 25 milyar dolar harcarlarken maaşına 25 lira zam yapılan emekli baban hastane kuyruğunda sürünüyormuş. Yandaş müteahhit milletin orasına koyarken sen kirayı nasıl ödeyeceğim diye kokumav kuşu gibi düşünüyormuşsun. Dünyanın en pahalı benzinini kullanıyormuşsun. Traktörü haciz gelmiş, kapına icra dayanmış, üniversite mezunu kızın hala işsizmiş filan. Sakın diyeyim bizden medet umma. Bilirsin her koyun kendi bacağından asılır demiş Yılmaz Özdil. Sözcü yazarlarından Bekir Coşkun doping başlığıyla yazmış. Bence referandumda birincisi yalan dolandı, ikincisi YSK'da çifte doping yaptılar. Virajı alamadı, atı alan Üsküdar'ı geçti bilmem ne ama meşrulaştırmak için Trump aradı, tebrik etti, yalanlarına ihtiyaç var. Ki Beyaz Saray tebrik etmek için aramadık açıklaması yaptı. Sadece bizler değil, dünya da gülüyor demiş. Yani neresinde güldüğünü yazmış Bekir Coşkun ama ben okumayacağım onu. Hızlı gittin ama virajı alamadın, otobüs terminalindesin demiş. Bekir abi yapma ya, bize bunları böyle kazayla okutacaksın şimdi. Doping başlıklı yazıyı okumuş olalım, hemen uzaklaşalım oradan. Necati Doğru. Zarflar mühürsüz, vicdanlar mühürlü başlığıyla yazmış. İçleri evet doldurulmuş mühürsüz zarflar nereden geldi, nasıl geldi, sandığa nasıl girdi, sandık başkanı, sandık kurulu üyeleri, dikkatli gözler, keskin bakışlar, hepsi namuslu insanlar, mühürsüz zarf içinde tamamı evet damgalı pusulalar sandığa girerken niçin görmedi diyor. Göremezdi. Gözler bağlanmış, bakışlar donuk, hile pusuya yatmıştı diyor Necati Doğru. Yine de dürüst görevliler Yüksek Seçim Kurulu'nu daha günün ilk yarısında uyarmaya başladılar. Zarflar mühürsüz dediler. Yasada mühürsüz zarf geçersiz sayılır yazıyordu. YSK yasayı çiğnedi, geçerli saydı diye hatırlatıyor o gece olup bitenleri. Ve okura not diye bir not düşmüş Necati Doğru yazısının sonuna. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürlü vicdanlar konusunda ne diyeceği merakla bekleniyordu. Bu yazı bitip gazeteye yetişsin diye verildiğinde saat 17'ye 10 vardı ve Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da henüz açıklamasını yapmamıştı diyor bu yazıyı yazdığında. Habertürk gazetesinin yazarlarına bakalım. Oray Eğin, çözüm CHP değil demiş köşesindeki yazılardan birinde. Ben epey bir zamandır CHP'nin kapısına kilit vurması gerektiğine inanıyordum. Şimdi o kadar emin değilim. %49 hayır oyunda birleşse de bu CHP'ye yansımayacak. Aksine daha da bölünmüş bir kitle var diyor. CHP'nin gideceği yön neredeyse Avrupa'daki neo milliyetçi partiler gibi kendilerinden olmayan, hiç kimseyi kabul etmeyen insanlara hitap edecek bir oluşum. Kürtlerden, Suriyeli göçmenlerden, eşcinsellerden nefret eden ve içi boş propagandayla kolaylıkla galeyana gelen bu parti, ordu evi kadınlarını ve İzmirli teyzeleri temsil etmeye devam etsin. Mecburen CHP'ye oy verenleri çıkarsak sınırlı bir yüzdeye sahip olacaklar demiş. Tanımlara bakar mısın? Ordu evi kadınları ve İzmirli teyzeler. Oraya eğin, bugün fena taş yiyecek söyleyeyim size. Ve CHP'liler oraya eğine kafa göz girmeye aday. Neydi? Ordu evi kadınları ve İzmirli teyzeler. Güntay Şimşek, Rus-Türk domates savaşlarına devam demiş gözümün önünde ve domates atan birbirine insanlar canlandı hemen. Türkiye Rus buğdayına yılda ortalama 1,5 milyar dolar öderken Rusya'ya ihraç ettiği domates karşılığında ise yaklaşık 250 milyon dolar alıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e göre Rusya Türkiye'den domatesi direkt almamakta inat ederken farklı ülkeler üzerinden Türk domatesini daha yüksek bedeller ödeyerek temin ediyor. Bu mantıksızlık niye diye sormuş Güntay Şimşek. İşin daha kötüsü, Rusya'nın bu tutarsızlığı iki ülke arasında diğer ilişkileri de negatif olarak etkileme potansiyeli taşıyor demiş. Geçelim Milliyet'in yazarlarına. Mehmet Tezkan hemen 3. sayfada karşımıza çıkıyor. YSK Türkiye'yi tatmin etmeli diyor Mehmet Tezkan. Referandum akşamı sayım başlamadan YSK'nın damgasız zarf ve oylar da geçerli açıklaması ortalığı karıştırdı ve o andan itibaren iddialar hiç durmadı demiş. 3 parti iptali için başvurdu. YSK'nın hal ve tavrı sonucu şaibeli yaptı. Sonuç %48.6'nın içine hiç sinmedi demiş. Urfa'nın Akçakale, Viranşehir Hilvan, Muş'un Hasköy, Yozgat'ın Çekerek, Sakarya'nın Akyazı ilçelerine dikkat çekiliyor demiş. Bazı şaibeli sonuçlardan söz ediyor. Neydi o sonuçlar? Hemen hatırlatalım. Bu söylediği yerlerde Mehmet Tezkan'ın ve başka bazı yerlerde silme katılım gözüküyor. Yani %100 katılım gözüküyor ve %100 katılım olan bütün merkezlerde, bu merkezlerde %100 evet oyu çıkmış. Yani hayatın doğal akışına aykırı diye tanımlanabilecek ve kuşku uyandıran sonuçlar çıkmıştı. Onları hatırlatıyor ve diyor ki YSK'nın bunlara cevap vermesi gerek. Bu referandum sıradan bir referandum değildi. Geçmişte yapılan referandumların hiçbirine benzemiyor. Ne 2016 referandumuyla karşılaştırılabilir, ne siyasi yasakları kaldıran referandum sonucuyla. Çünkü pazar günü rejim değişikliği oya sunuldu. Sonucun herkes tarafından kabul edilebilir olması lazım. Üzerinde tek bir şaibenin bulunmaması lazım. Bunu sağlayacak tek kurum var. O da YSK diyor. Tabii Mehmet Tezkan bu yazıyı YSK'nın kararından önce mi yazdı, sonra mı yazdı bilmiyoruz ama YSK dün verdiği kararla arkadaş benden bir şey beklemeyin. Ben itirazları reddettim. Yani bir başka deyişle referandumun sonucunu kendi açımdan tescil etmiş oldum. Boşuna konuşuyorsunuz demeye getirdi Yüksek Seçim Kurulu. Saatler 8.29'u gösteriyor. Şimdi kısa bir ara.
Zafer Arapgirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Seyru Sabah'ta saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Köşe yazarlarını okumaya devam ediyoruz. Sabah gazetesinin yazarlarından Engin Ardıç, hazımsızlık tavan yaptı diyor. Kılıçdaroğlu bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız demiş. Oysa iki gün önce vatandaş hayır demiştir buyuran da kendisi. Şimdi referandumu seçim yapmış, bir büyük çam dağı devirmiş. Herhalde vatandaşın hayır dediği iddiasını da buna dayandırıyor olmalı. %50'nin üzerinde bir hayırı sandıkta ifade ettik dediğini aktarıyor. Şimdi Engin Ardıç yazısını şöyle tamamlamış. Diyor ki İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmamak oylanır. Çıkalım diyenler %51.89'da kazanırlar. İsveç birliğe girme kararını referandumda %52.3 ile almıştır. Norveç birliğe girmeme kararını %52.2 ile almıştır. Bizim soytarılar Avrupalı efendilerinin bu sandık sonuçlarını doğal karşılarlar. Bizde Anayasa değişikliği %51.41 ile kabul edilince şarlamaya koyulurlar. Çünkü bakıp da hizaya geldikleri Batı medyası öyle buyurmuştur demiş Engin Ardıç. Haşmet Babaoğlu da hep bana hep bana diyerek yaşayan ne anlar gönülden kalpten demiş. Gönülle kalple ilgili mi yazmış bugün bakalım. Pazar günlerini saymazsak bu köşede epeydir insandan konuşmuyorduk demiş. Siyasal, sosyal gündem öylesine sıkıştırmıştı ki modern insanın hinlikleri ve sersemliklerinden, endişelerinden ve sevinçlerinden ve elbette bir silah gibi kullandığı o uzun dilinden konu açamıyorduk. Fakat o zaman da siyaseti bir yere kadar anlayabiliyorsunuz. Kafanıza dank eden siyasal, sosyal gerçekler ses çıkardıklarıyla kalıyorsunuz demiş. Güçlü ve yeni bir siyasetin yolu bir miktar kalp kırmaktan geçiyor. Zor konu ama anladınız siz onu demiş. Üstelik yer bitti. Başka zaman devam ederiz demiş. Birilerinin kalbini kırdığını ima ediyor ama hep bana hep bana diyenler ne anlar zaten kalpten gönülden demiş Haşmet Babaoğlu. Bugün böyle biraz ortalardan yazmış. Yani hafif siyaset, hafif böyle sosyal, hafif kalpli gönüllü yazmış. Haşmet Babaoğlu yorulmuş anlaşılan siyaset yazmakta. Fahrettin Altun, Sabah'ın bir başka yazarı, ellerinden geleni artlarına koymasınlar diyor. Koymasınlar ki millet neyin ne olduğunu bir kez daha görsün. 7 Haziran 2015'ten bu yana ikide bir iç savaş çıkacak diye zırıldayan bir kendini bilmez. Bakın hem de iki gün önce neler söyledi. Hem de George Soros'un destek verdiği ve internetten yayın yapan bir televizyonda. Evet çıkması iyi oldu. 6 ay içinde kaos olacak. Hayır çıksa bizden bileceklerdi. Erken seçim ortamı yaratmak ve erken seçime gitmek lazım demiş. Densiz diyor Fahrettin Altun bu kişiye hitaben. Bu millet ülkesinin ve devletinin bekasını sizin gibi çapulculara emanet edecek öyle mi? Hiç boşuna uğraşmayın. Milletin sükuneti özgüveninden, bu toprakların sahibi olduğuna ilişkin en ufak bir şüphe taşımayışından, devletine olan ihtiramından, nasıl olsa kamu düzenini bozanlardan hesap sorulacağını bilmesinden güzel şeyler olacak ve selam demiş Fahrettin Altun bugünkü sabahtaki yazısında. Bir Gün gazetesine geçiyoruz. Bir Gün gazetesinde Fikri Sağlar'ın köşesine bakıyoruz. Eski milletvekili Fikri Sağlar'ın köşesine bakıyoruz. eski bakanlardan demem lazımdı. Daha doğrusu eski Kültür Bakanı'ydı Fikri Sağlar. Daha önemli bir konumunu eski diye kullanmak lazım. YSK AKP devleti için kullanıldı diyor Fikri Sağlar bugünkü bir gündeki yazısında. Türkiye müthiş bir karanlığa doğru koşuyor demiş. AKP'nin kurmacası belli muhalefetin çıkar uyuşmasıyla rejim değişiyor. AKP'nin kurmacası belli muhalefetin çıkar uyuşmasıyla rejim değişiyor. Parlamenter demokratik sistemin kuvvetler ayrımı ile temellendirilmiş eşitlik, özgürlük ve haklar üzerine kurulmuş rejim tek adam dönemine dönüştürülmek üzere artık tek kişi hem hükümet hem meclis hem de mahkeme olacak. Yeni mağrur bir kral yaratıyoruz demiş. Buraya nasıl geldik diye anlatıyor ve diyor ki yapılan referandum sonrası ortaya çıkan tablonun meşruiyeti tartışılırken başbakan dün bir açıklama yaptı. Sanki milletle alay eder gibi Türkiye hukuk devletidir, demokratik hakları kullanmak tabii haktır dedi. Sonra sokak hareketine izin vermeyeceğiz. Şayet sokağa çıkılırsa bunun bedeli ödetilir diye ekledi. Bir yandan yurttaşın anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri hakkı varmış gibi davrandı. Diğer yandan milletin kabul ettiğini sen kabul etmezsen ne yazar haddinizi bilin diyerek uygulanacak baskıların sinyalini verdi. Yani daha ikinci günde iktidarın çelişkilerle dolu idaresini ve uygulayacağı otoriter siyasetin örneklerini görmeye başladık demiş Fikri Sağlar bugünkü Bir Gün gazetesindeki köşesinde. Evet, saatlerimiz 8.36'yı gösterirken baştan beri duyurduğumuz, sizlere vaat ettiğimiz röportaja başlayalım. Bir canlı bağlantımız var. Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarlarından sevgili meslektaşımız Uğur Gülses telefon attığında. Uğur Gülses, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkürler. Dünkü yazınız önümde. Dünkü yazıda IMF'nin raporundan alıntılar yapıyorsunuz. Yazının bir yerinde de referandum ekonomi ilişkisine getirerek lafı şöyle diyorsunuz. Türkiye gibi ekonomisinin %60'ının hane halkı tüketim harcamaları, %30'a yakınının ise yatırım harcamalarına dayandığı bir ülkede toplumun yarısının istemediği bir siyasal kurumsal değişiklik o kesimin geleceğe dair beklentilerine de ekonomik kararlarına da yansır. Hele ki gayri safi yurt içi hasılanın %62'sini üreten 13 büyük kentte hani o %50+1 olarak bakanların merceğiyle bakılırsa çoğunlukla hayır çıkmış durumda ise diye vurguluyorsunuz. Yani referandumun sonuçlarının ekonomiye olası etkilerinin çok önemli, çok dikkate alınması gereken sonuçlar olduğunu da vurguluyorsunuz. Bakalım ekonomiye referandumun öncesiyle sonrası arasında nasıl bir karşılaştırma yapabiliyorsunuz? Bu sabah itibariyle baktığınızda bu tablo, yani sandıktan çıkan tablo nasıl yansıyabilir?
Şimdi o yazıda da söylediğim gibi birkaç faktör var. Bunların başında anlatılıyor. Yani maçı alan işte 1-0, 5-0. Şimdi burada bir mağlubiyet duygusu yaratılıyor. Yani bir toplumun bir kesimi ya da yarısı kaybetmiş gibi gösteriliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Yani bir toplumsal mukabele yapılırken bir tarafa sen kaybettin, ben kazandım dediğiniz zaman zaten ülke olarak kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu neden önemli? Şundan önemli. Biz hane halkı olarak yani seçimde nereye oy verirsek verelim, hane halkı olarak geleceğe bakışımız var. Yani toplumda bir arada yaşama, mutlu bir şekilde bakma, geleceğe duygusunu bir şekilde siz bugün törpülüyorsanız ya da bunun altını boşaltıyorsanız o zaman sokaktaki insan şöyle düşünmeye başlar. Bir dakika dur, yani bir ileriye dönük bir karar alacağım, borçlanma yapacağım ya da bir var olan paramla yatırım yapacağım diye düşünmeye başladığı zaman bir dakika durayım orada. Çünkü böyle bir maç duygusuyla, böyle bir yenme, yenilme ya da güvenin altını boşaltma duygusuyla ekonomide iş yapılmaz. Dolayısıyla bunun hele ki olağanüstü hal koşullarında da yapıldığını düşünürseniz o zaman hane halkının bir kısmı bir dakika yani bunun nereye gideceğini bilemiyorum. O zaman yatırım yapmayayım, harcama yapmayayım, borçlanma yapmayayım düşüncesine getirebilir. Zaten yaklaşık işte 9 aydır süre gelen bir olağanüstü hal koşulları var. burada hukukun askıda olduğunu hepimiz biliyoruz ve uygulamalara baktığınız zaman da bize geleceğe dair bir güven de vermiyor. Çünkü keyfi olarak alınan kararlar var, işte muhalif olanlara dönük tasarruflar var. O toplumun bir kesimini zaten bir dakika bunun sonu nereye gider bilinmez duygusunu yaratıyor. Şimdi, dolayısıyla bir dakika burada bir darbeciler var. Bu darbecilere karşı bir önlem alınıyor. Tamam, benim içim rahat duygusu yok kimsede. Toplumda yani AK Parti'ye oy vermiş olanlarda bile bu duygu yok. Dolayısıyla ekonomide kararlar alınırken geleceğe dair bakış, bugünden altını boşaltıyorsanız o zaman hane halkı tüketiminin altını boşaltıyorsunuz demek.
Şimdi Güneş gazetesi bugün manşetinde demiş ki asıl hedef ekonomi. Kastı da şu, spotunda da şu, şöyle diyor. Türk halkının istikrara evet demesinin ardından yatırımlar ve istihdam artmaya, döviz düşmeye başladı. Turizmde yaşanan olumlu gelişmeler esnafın yüzünü güldürdü. Sizin tabii ben bunu okurken gözünüzde böyle pembe ışıklar yandığını da görür gibi oluyorum. Ancak Türkiye'nin büyümesini istemeyen derin Avrupa tıpkı gezi öncesi olduğu gibi ihanet şebekelerini devreye soktu. Sokak eylemlerini körükleyip Türk ekonomisini baltalamak için düğmeye bastı diyor. İşte Turkish Airlines böyle yükselişe geçerken uçak fotoğrafı koymuş. Dolar inişe geçmişti ama şimdi çıkıyor. Ama tam bunları gördüler. İşte sokaklara dökülmeye başladılar diyor. Oyunu gör Türkiye ve ekmeğine sahip çık diye de eklemiş. Katılıyor musunuz buna?
Yani hani bu deli saçması sözler diye bakıyorum. Çünkü yani bu kadar Türkiye'yi aciz gösteren, yani Türkiye'nin kendi gücünü, kendi potansiyelini bu kadar aciz gösteren başka bir şey yok. Kesim yok herhalde basında. Türkiye bu kadar muktedirsiz, yani neyse söylediğim artık deli saçması. Çünkü birincisi Türkiye'nin kendi ayaklarının üstünde durma potansiyeli var. Kendini yönetme potansiyeli var. Buna karşı diyorsunuz ki dışarıdaki herhangi bir güç, herhangi bir anda sizin bu potansiyelinizin kolunu kıvırabilir. Öyle bir şey yok.
Aslında siz söyleseniz ya da sizin evet. gibi birileri söylese, sen ne demek istiyorsunuz? Bizim gücümü, evet. bizim gücümüzü mü küçümsüyorsunuz filan demeleri lazım.
Yani normal koşullarda bir iktidarın kendi yandaşına şunu demesi lazım. Bir dakika, siz ne diyorsunuz? Türkiye bu kadar aciz bir pozisyonda mı her isteyen istediğini Türkiye'ye yapabilir diye bilmesi lazım. Ama maalesef bu hani çok hoşlarına gidebiliyor diye düşünüyorum. Neyse, şeyi söyleyeyim. Yani turizmde hala bir yeşil ışık yanmış değil. Tam tersine Türkiye, Almanya, Hollanda gibi güçlü tüketicileri de kaybediyor. Bunun sonuçlarını göreceğiz muhtemelen. Böyle bir düşmanlık, bir karşı kutup yaratarak.
İnsanlar çünkü bu buraya söylediğiniz zaman ülkeler çok ciddi ihracat yaptığımız ülkeler.
Tabii. Tabii. Aynı zamanda turizmde de potansiyel olarak 5,5 milyon Alman geliyor Türkiye'ye. Ve en çok para harcayan kesim, yani her akşam şarabını açıp içen bir kesim. Türkiye'de restorancılar bunun ne demek olduğunu çok iyi bilir. Dolayısıyla o kesimi de siz zaten en dirençli kesim Almanlardı. İşte Fransızları kaybettik, diğer işte İngilizler derken. Ama Almanlar yine de gelmeye devam ediyorlardı. Herhalde hani Türkiye'ye zarar vermek isteyenler diye düşünüyorum. Bir dakika, Almanlar, Hollandalılar kalmıştı, onları da bir dövelim diyerek. Onları işte bu hani seçim sürecinde yapılanları hatırlayınca muhtemelen bu turizme yansıyacak. Ya da bir başka şey söyleyeyim, yani dolar düşüyordu da bu işte şeyden sonra dolar yükseliyor değil. Zaten dolar düşmedi hiçbir zaman için. 3.60'larda duruyor. Bu da şunu gösteriyor. Mali piyasa bile en iyimser, en böyle her şeyden bir kendine para yapma kulvarı açan bir kesim bile bu referandum sonuçlarını bir dakika Türkiye'nin gittiği yol doğru mu acaba, buradan biz para kaybeder miyiz düşüncesine daldıysa onu başka türlü yorumlamak lazım.
Şimdi Uğur Gürses, bir de referandum sonuçları derken sandıktan pazar gecesi çıkan tablo, yani o %51, %49 gibi sayının, tablonun ötesinde bir de sonuçla ilgili kavga, tartışma da yeni bir farklı ruh hali yarattı. Onun da ekonomiye etkisi olur mu sizce?
Zaten yani benim
deyim yerindeyse karakolla bitmiş olması maçın bir de ekstra tabii, bir olumsuz faktör değil mi?
Yani şu var, daha önceki seçimleri hatırlayalım. bir şekilde bir farklı bir şekilde seçim oluyordu. Kimse buna çok fazla itiraz etmiyordu. 3-5 sandıkta, 10 sandıkta, bilemediniz 20-50 sandıkta bu tür tartışmalar olabilir. Çok doğaldır bu. Hatalar olabilir. Gerçekten yani insan hatası olabilir. Bunlar kabul edilebilir, edilebilir şeydedir, marjdadır. Ama burada öyle bir tartışma var ki YSK kendisi yasayı tanımıyor. Şimdi zaten hukuk askıda olan bir ortamda siz bir de göstere göstere bir dakika ben kanunu tanımıyorum ben böyle bir yorum getirdim dediğiniz anda bütün şeyleri güvenin altını daha da boşaltıyorsunuz.
Yani dışarıya yani olumsuz bir imaj mı veriyoruz hukuk devleti kavramı açısından?
Yani dışarıyı zaten o kısmı zaten açıkta şeyi söyleyebilirim. Yani Türkiye'de operasyonları olan bazı yabancı şirketler ki bayağı büyük şirketler. Onlar bile bir dakika Türkiye'deki ileriye dönük olarak bizim operasyonlarımız tehlikeye girer mi düşüncesine kapılıyorsa zaten bunlar bunu daha da güçlendiren şeyler, gelişmeler. Ki içerideki hane halkı lafına geleceğim tekrar. Biz tüketici olarak kararlarımızı alırken sadece kendi cebimize bakmıyoruz. Ülkenin geleceğine, etrafımıza, komşumuza, etrafımızda olan bitene bakıyoruz. Dolayısıyla bunlar bu tür işte seçimde yapılan YSK'nın aldığı karar Türkiye'deki hukukun altını da boşaltan yeni bir kilometre taşı. Dolayısıyla insanlara şöyle bir duygu uyandırıyor. Kanunlar var ama uygulanmıyor. Kanunları istediği gibi yorumluyor otoriteler. O zaman bir dakika yani Türkiye'de her şey her an olabilir. Şeyi hatırlatmak isterim. Daha önce çok haksız bir şekilde işte Türkiye'de sermaye kontrol olacak, işte Türkiye'de döviz hesaplarına istenilen hükümet çıkacak, belli bir kurdan bunları TL'ye çevirecek gibi dedikodular vardı. Hükümet de buna karşı çıkıyordu, bu yanlış bir şey diye. Çünkü bu dedikodular mali piyasayı da şey yapabilirdi hakikaten. Yani çok böyle çalkantı haline sokabilirdi mali sistemi. Şimdi bu düşünceler tekrar insanların kafasında dolaşmaya başlayacak. Yani evet. Benim param, malım, mülküm güvende mi sorusunu. Çünkü hukuk olmadığı zaman ilk aklımıza gelen malım, mülküm, aldığım kontratlar, yaptığım kontratlar, bunların başına ne gelir sorusunu uyandırmaktır. Neden biz durup dururken gidip de yeni yine de yatırım yapmıyoruz ya da orada mülk almıyoruz? Hukuk var mı sorusunu sorarız önce. Yani burada hukuk var mı? Uluslararası hukuk var mı?
Evet.
Hukukun üstünlüğü var mı diye sorarız. Malımız, mülkümüz ya da bir borç alacağımız burada tahsil edilebilir mi? Güvende mi diye sorarız.
Evet. Uğur Gürses, Türkiye'de bir de şunu ben merak ediyorum. Bir fani olarak, bir ekonomiden çok fazla anlamayan, bu işlerin mekanizmasını çok iyi anlamayan birisi olarak. Geçen günde Facebook hesabımda yazdım bunu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu gibi koskoca yargıçlardan oluşan, Yargıtay, Danıştay mensuplarından filan oluşan bir kurum böylesine yasalara taban tabana zıt bir kararı göstere göstere alabiliyorsa ya da başka yargı organları da böyle kararlar alabiliyorsa, işte yargıda kumpaslardan, şunlardan, bunlardan söz edebiliyorsak geçtiğimiz bilmem kaç yıl boyunca ekonomide çok önemli, hayatımızı, piyasaları, yatırımcıları vesaireyi etkileyen bir TÜİK açıkladığı verilere ben sıradan bir fani Zafer Arap gibi olarak nasıl güveneyim sorusu. Bunu bir ekonomiden en azından bizden birkaç milyon kez daha fazla anlayan birisi olarak izah edebilir misiniz bana?
Şimdi biz bir takım kararlar alırken kurumlara, kurallara bakarak alırız. İşte TÜİK gibi kurumlar da bize şunu söyler. Ekonomide gelişen olayların sonuçları budur. Anket yoluyla yapar, sonuçları gerçek veriler yoluyla yapar. Mesela tarımı tahmin etmek mümkün değildir başında. Bir tarımda tahmin yapılır, sonra rekolte tahmini olabildiğince verilir. İşte tarım üretimimiz bu kadar oldu diye ya da enflasyon bu kadar oldu diye. Şimdi ben bir ekonomist olarak, bir bunca yıldır ekonomi yazan birisi olarak şöyle bakıyorum olaya. Biz bu rakamlara güvenmek zorundayız. Aksini ispat edemediğimiz sürece buna güvenmek zorundayız. Ama şu var, bu güven konusunda bir esneklik alanımız var. Bu esneklik alanımız zorlanıyorsa eğer, bir dakika burada bir soru işaretleri oluşmaya başlıyorsa, o zaman İstatistik Ofisi'nin bize verdiği verilerde şüpheler ortaya çıkmaya başlar.
Değil mi? Yani
İşte
ben bir sıradan vatandaş olarak YSK'nın kararı bu kadar bariz bir ihlal, yasa ihlali ise devletin öteki kurumlarının açıkladığı sonuçlara da inanmama hakkım var.
Evet, çok çok doğru bir yere temas ediyorsun. O da şu, kurumlara olan güveni kaybederseniz o zaman toptan bir şekilde ekonomiye olan güveniniz, geleceğe olan güveninizi de kaybedersiniz. Çok açık. Yani bu aslında YSK'nın aldığı karar kendi çapında küçük gibi görünebilir. Ne olacak canım, bir karar aldık geçtik diyebilirler ama hani bu insanlığın aya çıkması gibi, insanlık için Türkiye'deki kurumlara olan güven açısından çok büyük bir adım. O da hukukun altını boşaltmak demek. Yani geçen gün şeye bakıyordum, Ankara ile ilgili eski fotoğraflar vardı. Hukuk fakültesinin neden Ankara'da yüksek tavanlı bir yer olduğunu gösteren bir fotoğrafta aslında. Bunun temelinde şu var, hukuka olan güvenin ne kadar yüksek olması gerektiğini, oradan çıkan öğrencilerin buna önem vermesi gerektiğini gösteren bir şey aslında. Hani mimari bile sıradan bir şey değil
Evet.
hukuk fakültesi yaparken. Kastım şu, eğer kurumlara olan güvenin altını boşaltırsanız bu bir domino etkisi gibi bütün kurumlara yansır. Onun için hani sıradan bir karar, siyasi bir karar deyip bunu alanlar bile sırtını dönmemeli bu karara.
Evet.
Çünkü yarın gelip yine kendisini vuracak. Buradan
Peki.
tabii başka bir şey daha çıkıyor. Liyakat meselesi. Belli bir cemaat, belli bir siyasi görüş, işte buna bağlı olarak yapılan atamaların ne kadar günü geldiğinde hukukun altını boşaltabileceğini, kurumların altını boşaltabileceğini iyi bir göstergesi.
Ve nelere
Ekonomi
yol
işte
açabilir.
sadece ekonomi evet. değildir derken bunları kastediyoruz hep.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Uğur Gürses.
Ben
Son
teşekkür
derece
ederim. Yayınlar
aydınlatıcı
dilerim.
Açıklamalar, değerlendirmeler için. Sağ olun.
Sağ olun. Teşekkürler.
Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi yazarı Uğur Gürses, referandum sonuçlarının ekonomiye muhtemel yansımalarını ve tabii en önemlisi de sandıktan çıkan sonuçla ve sonrasındaki tartışmalarla güven meselesinin ne kadar önemli bir şey olduğunu ve bunun da tabii ekonomi üzerinden günlük hayatlarımıza nasıl yansıyabileceğini son derece güzel bir şekilde aktardı bize. Saatlerimiz 8'i 51 dakika geçiyor. Köşe yazarlarından alıntılara devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarına bakalım. Emre Kongar, demokrasi için manifesto, diren demiş. Ben kendisini hep önce demokrat sonra sosyal demokrat olarak tanımlamış bir akademisyenim diyor Emre Kongar Hoca. Bütün yaşamımı demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet, fırsat eşitliği gibi kavramların yerleşmesine ve gelişmesine adadım. Partili cumhurbaşkanı hükümet sistemi denen rejimin kötü ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ucube rejime felsefi, düşünsel ve siyasal olarak karşı çıkacağım ve demokratik olarak direneceğim. Parlamenter demokrasiyi savunmaya devam edeceğim. Bu da benim en doğal ve anayasal demokratik hakkımdır diyor Emre Kongar. Özgür Mumcu, Cumhuriyet'in bir başka yazarı diyor ki, sonuç olarak YSK Başkanı'nın açıklaması yok hükmündedir diyor. Geçersiz seçim başlıklı yazısında. YSK kararındaki gerekçeler hukuki değildir. Açıkça ifade edelim, YSK kararının gerekçesi tek kelimeyle saçmadır. Hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk açısından bunun tartışma götürür bir yanı yoktur. 16 Nisan geçersiz, mühürsüz bir seçimin tarihidir diyor. Cumhuriyet'te 16 Nisan yine de umut veriyor başlığıyla Ali Sirmen'in köşesine de bakalım. Diyor ki, bütün tehditlere, baskılara, eşitsiz uygulamalara karşın nüfusun hemen hemen yarısı baskıyı, zulmü, işsizliği, hapsi göze alarak sandığa gidip hayır demiştir. Resmi sonuçta iddia edilen aradaki fark o kadar azdır ki eğer 700 bin kişi karar değiştirseydi hayırların çoğunluğu kabul edilmek zorunda kalınacaktı. Bu kadar yüksek hayır oyu dünyada en fazla gazetecinin hapiste bulunduğu, can güvenliği dahil bütün temel hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğu, belirli bölgelerde iç savaşın sürdüğü bir ülkede verilmektedir. Her şeyi göze alıp tehditlere aldırmadan demokrasi talebini dile getirenlerin oranının solun klasik oy oranının da çok üstünde olması artık bu taleplerin sadece solla sınırlı kalmayıp sağda da yaygınlaşmaya başladığını göstermektedir ki Bu durum ülkemizin sağ ayağı topal bir demokrasi diyarı olmaktan çıkmaya başladığının habercisi olarak kabul edilebilir demiş Ali Sirmen bugünkü Cumhuriyet'te. Star gazetesine bakalım. Star'da Lütfü Oflaz, diktatörün kimliğine bakma, onu yıkmaya bak diyor. ABD dünyanın katil bir devletidir. Vietnamlılardan Iraklılara kadar dünya halklarına karşı katliamlar gerçekleştirmiştir. İşte böyle bir devletin başkanı Donald Trump bile Suriye diktatörü Beşar Esad'ın geçenlerde kendi halkının üzerine kimyasal bomba atmasına, bebekler de dahil kendi halkını yakıp katletmesine isyan etti. Beşar Esad'ın yaptığı hayvanlık dedi. Peki Suriye'deki bu katliama bizdeki Beşar Esad dostları ne dedi? CHP ne dedi? Onlar ve onlar gibiler bu katliamı görmezlikten geldi. Onlardan bu katliama karşı tepki gelmedi diyor. Ve diktatörlük meselesine getiriyor. Anlaşılan bunlar diktatörlerin kimliğine bakıyor. Kendilerine yandaş olanın diktatörlüğüne karşı çıkmıyor. Oysa ben diktatör kim olursa olsun ona karşı çıkarım. Daha açık söyleyeyim. Tayyip Erdoğan diktatör olsa onun karşısında da en önce ben yer alırım demiş Lütfü Oflaz. Çünkü ben diktatörün kimliğine bakmam, onu yıkmaya bakarım. Aslında hepimiz bu anlayışta olmalıyız. Diktatörün kimliğine bakmamalıyız, onu yıkmaya bakmalıyız demiş. Tayyip Erdoğan ve diktatör kelimelerini yan yana kullandığı için Lütfü Oflaz'ın başı ağrıyabilir. Ama Star gazetesinde bunları yazmış. Biz de buradan alıntı yaptık. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ta Hayrettin Karaman, halk oylamasından çıkan sonuçlar diyor. Kendilerine asla katılmadığım, bütün argümanlarını ya yanlış ya da yersiz ve zamansız bulduğum hayırcılar da bu milletin parçası, bu ülkenin vatandaşlarıdır. Onlarla aynı sokaklarda, aynı binalarda, aynı toplu yerlerde bulunuyor ve yaşıyoruz. Birimizin veya bir grubun başına bir felaket gelse o siyasi ve ideolojik farkı düşünmeden yardıma koşmak, insan, vatandaş ve bir ülkede paydaş olarak elimizden gelen yardımı yapmak durumundayız. Ben evet de hayır görüyorum. Ancak referandumda gelir geçer inşallah millet ve memleket için hayırlısı neyse o olur. Sonra bu ülkede farklı kesimlerin barış ve olabildiğince dayanışma içinde yaşamaya devam etme süreci avret eder. Bu referandumun sonucu ne olursa olsun uzun vadede kazananlar ahlak, hukuk ve itidali terk etmeyenler olacaktır demiş Hayrettin Karaman. Ali Saydam da bir iletişim uzmanı. YSK mühür iletişimini yönetmeli diyor. Artık geçmiş olsun, yönetilecek tarafı kalmadı. Yüksek Seçim Kurulu o konuda kararını verdi bile. Ali Saydam herhalde dünkü red kararı, yani itiraz başvurularına red kararı verilmeden önce yazmış. O iletişimi artık yönetilecek olmaktan çıktı. Kemal Öztürk de Yeni Şafak'ta seçim sonucu açıklamak bu kadar mı zor diye bir yazı yazmış. Diyor ki YSK seçim gecesi o krizi iyi yönetemedi. O da Ali Saydam'a katılıyor. YSK yetkililerine teklifimdir. Kurumunuza dünyanın en güvenli ve hızlı seçim sonuçlarını açıklama sistemini kurmak için adayım demiş. Hem de Allah rızası için yapacağım, para da istemem. Yeter ki ülke bir eski kafalı sandık görevlisinin mühür sorunu yüzünden tartışmasın demiş. Hemen bunu yazan beyefendinin, Kemal Öztürk'ün, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürlerinden olduğunu ve bundan önceki seçimlerde ve halk oylamalarında Anadolu Ajansı'nın nasıl utanç verici şekilde duvara tosladığını, daha doğrusu yanlı yayın yaptığını ve seçimleri manipüle edici yayın yaptığını da hatırlatalım. Kemal Öztürk bunu yazarken, yani ben bundan sonra daha güzel bir sistem dizayn etmeye adayım demesine, yani bıyık altından da gülmekten başka bir şey yapamıyoruz herhalde. Saatimize bakıyoruz, 8.58'i gösteriyor. Bugün de yayınımızın biraz da zorlanarak, böyle sürünerek, merdivenlere emekleyerek çıkarak yaptığımızı tahmin ettiğiniz yayını sonlandıralım. İnşallah yarın daha sağlam bir sesle, daha onarılmış bir sesle karşınızda oluruz. İnşallah yarın sabah buradan size Beşiktaş'ın şampiyonluk ya da işte zafer şarkılarını çalarız. Bugün size iki dille bir müzik parçasıyla sesleneceğiz finalde. Çiğdem Aslan söylüyor, aman Cevriye Hanım, ya da Rumcasıyla aman Katerina Mu. Peşinde bin sevdalı var. Mangaldaki köftelerin cız etmez şu kalbim kadar diyor. Aman Cevriye Hanım şarkısıyla bugün de hoşça kalın diyoruz.
Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım. Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Ah yok mu işverenin, şarkını güzel sevsin. Kestane gözlerin beni dertlere saldı. Με βασανίζεις. Έχεις σκεφτέδες στη φωτιά. Αχ Κατερίνα μου γλυκιά. Και γλυκό τηγανίζεις. Αμα Κατερίνα μου, κούζουν Κατερίνα μου. Τα παραπονάκια μου θέλω να στα πω. Σαν τα κάστανα με βάλαν στα βάσανα κι όλα από την πόρτα σου θέλω να περνώ.
Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah sona erdi.